İyi akşamlar arkadaşlar. 28 Şubat 2017 ortaya karışık oturumlarının 10.sunu gerçekleştireceğiz. Öğretmenlik ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Turgay Gümüş'tü konuğumuz. Turgay Gümüş yine aramızda ama bugünkü asıl konuğumuz Deniz Öztürk. Bugün de ödev kontrolü, sınav yapma, veli ve idareyle iletişim kurma, yaşanılan problemler, EBA gibi konuları işleyeceğiz ve tabii bu sizin katkılarınızla konularımızda çeşitlenme olabilir, çeşitlilik olabilir. Deniz Öztürk'ü tanıyalım o zaman önce. Ben doğrudan sözü bırakayım Deniz'e.
Merhaba arkadaşlar. Ben 2010 yılında İzmir'de öğretmen olarak göreve başladım. 7 yıldır İzmir'de çalışıyorum. İlk başta Uzun Hasan Ortaokulu'nda 1,5 yıl kadar çalıştım. İkinci okulumda da 1,5 kadar yıl çalışınca son Şehitler Ortaokulu'nda 4 yıldır çalışıyorum. Allah'tan burada bir devamlılık oluştu yani. Norm fazlası ya da işte çalıştığımız okulların ilkokul olması nedeniyle falan okul değiştirme durumları söz konusu oldu. Tabii ilk atandığımız yıllarda hani engelli öğretmenin norm fazla olma zorunluluğu hani durumu olmadığı için olduğumuz zaman direkt başka okulları tercih etmek durumunda kalıyorduk. Tabii iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışılır. Hani şu anki okuldan da memnunum. Hani çok fazla bir problemimiz de olmadı. İlk atandığım yıl bir yıl bir rehber öğretmen yanında hani stajyer öğretmen de olduğumuz için beraber derse girip çıktık. Hani bunda yasal bir dayanağa bağladıklarını söylediler idareciler. Yani normalde ilk atanan öğretmenlerin belli bir öğretmen eşliğinde derse girmesi yasal olduğu yani söylendiği için ben de hani çok fazla bir ihtiraz durumum olmadı. Ha bir de çok da takılmadım işin açıkçası. Hani bu mesleğin içinde nereden baksak belki bir 30 yıl bulunacağımız için ve hani kendimizden daha deneyimli insanlardan bu mesleği öğrenme şansımız da olacağından dolayı hani bunu da çok problem etmedim açıkçası. Diyorum iyi ki de etmemişim. Yani ben kendi rehber öğretmenimden de bu anlamda epey bir şey öğrendim. Çünkü hani sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Şimdi okul bitiyor tamam öğrencilik hayatınızda staj yapıyorsunuz, okullara gidiyorsunuz falan ama işin içerisinde olmak farklı. Yani hiç bilmediğiniz durumların içerisine giriyorsunuz. İşte ne bileyim zümre tutanaklarıdır, işte veli toplantılarıdır, işte sınıfta hani zamanı doğru kullanmaktır. İlk başlarda işte 40 dakikalık mesela bir ders saatine işte konuyu anlatırken ne şekilde değerlendireceğiz, nasıl verimli değerlendireceğiz? Hani bunların aşamalarıdır. İlk atandığınızda hakikaten bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda hani bu problemi yaşadım diyemem. Hani rehber öğretmenle derse girdiğim için. Bunu kendi adıma bir artı olarak görüyorum. Ha bunu belki bana yapmalarının nedeni işte engelli öğretmen olmamdır. Yani muhtemel böyle bir durum da vardı. Zaten ilginç atandığım okulda da ilk norm fazlası olarak atandığım için bu da zaten Milli Eğitim yaptığı değişik bir olay. Hani normalde ihtiyacı olmayan bir okula verdiklerinden dolayı bana ders vermediler. İlk yıl böyle bir süreç yaşadık. Ama bu dönemde öğrencileri tanıma fırsatım oldu. Hani neyi nasıl yapacağımı öğrendim. İşte e-okul kullanımını ne şekilde oluyordu? Bir görme engelli kişi öğrencilerin notlarını, işte sınav tarihlerini, proje ve performans hani ödev notlarını falan e-okula kendi başına girebiliyor mu, girebilmiyor mu? Hani bunu test etme şansım oldu. Ve bunların bir görme engellinin hani aslında rahat bir şekilde yapabileceğini gördüm. Hani biraz inceleyip kurcalayınca siteyi, e-okul sitesini. Bunların kendi başımıza yapabileceğini falan. Hani inceleme ve test etme şansım biraz daha fazla oldu ilk yıl. Çünkü bu anlamda üzerimde bir hani yük de direkt olmadığı için bunları daha iyi inceleme şansım oldu. İkinci yıldan itibaren tek başıma derslere girmeye başladım. Tabii bunun dezavantajları oldu bir iki ay. Çünkü bu çocukların bir kısmı sizi hani bir yıl önce farklı bir öğretmenle beraber derse girdiğinizi gördüğü için hani İlk 1-2 hafta biraz otorite sıkıntısı falan yaşamadım diyemem şimdi. Yani böyle bir sıkıntı yaşadık ama sonra çocuklar da hani bizi bir şekilde kısmen tanıdığı için devamında da artık sınıf içerisinde sorumlu söz sahibi olan öğretmenin ben olduğumu da artık anladıkları için bu zamanla ortadan kalktı ve hani bu sorunu aştık. Hani buralarda tabii ilk etapta ne tür sıkıntılar yaşandı? Hani malum bütün öğretmenlere yapılan hani farklı davranışlar bizler için de yapıldı. Hani çocuklar aslında karşıdaki öğretmenin hani görme engelli olduğunu düşünmekten ziyade hani öğrenci psikolojisinden kaynaklı hani belli başlı yaramazlıklardır. Hani ufak tefek problemlerdir. Mutlaka bizler de karşılaştık. Karşılaştıkça da bunlara farklı çözüm yolları bulmaya hani yönlendik. Geçen hafta zaten bu sınıf içi ve hani sınıf içi davranışları nasıl çözebileceğimizi konuştuğumuz için çok fazla o konular üzerine de girmeyeceğim. Hani bizim ilk sorunlarımızdan bir tanesi belki ödev kontrolü olarak görünüyordu. Yani malum biz işte derse giriyoruz, ders işliyoruz. Hani bir gün sonrasına ya da işte birkaç gün sonrasına işte ödevler vermek durumunda kalıyoruz. İşte bu ödevler nasıl kontrol edilecek noktası tabii kafaya takılıyordur mutlaka. Yani çocukların da ilk etapta düşündüğü bir olaydı. Bunlara şöyle bir çözüm yolu getirdim. Benim her dönem sınıfta belli başlı öğrencilerim olur. Hani bir mutlaka 4-5 kişiye görev veririm ve bu görevler hani çocuklar görevlerini genellikle layıkıyla yaparlar ama her dönemde değişir. Hani görevlerini iyi yaptılar diye aynı öğrencilerle her dönem devam etmem. Amacımız farklı öğrencilerin de burada görev almasıdır. Sorumluluk sahibi, sorumluluk bilincini kazandırabilmek için. Benim de ödev kontrolcü bir öğrencim oluyordu. Ödev kontrolcü öğrencimi seçerken de sınıfta aslında hani belli bir grubu kayırmayan, tarafsız olan ve başarılı olan öğrencilerden seçmeye gayret gösteriyordum. Çünkü hani arkadaş kayırma durumları olduğu sürece bu ödev kontrolü noktasında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tabii bu çocuk sadece ne yapıyordu? Çocuklar hani ödev yapılmışsa artı veya eksi koyuyordu ama hani sonuçta o ödevleri yine ben çocuklara sınıf içerisinde tek tek okutuyordum. En azından çocuklar şunu hissediyordu. Evet, Deniz öğretmen belki direkt kağıtlarımızın üzerindeki ödevleri yapıp yapmadığımızı görmüyor ama bizi dinleyerek bizim ödevlerimizi yapıp yapmadığımızı anlayabiliyor duygusunu yaşıyordu. Bu çok basit gibi görünse de arkadaşlar çok önemli bir olay. Hani neden çok önemli bir olay? Malum hani üzücü bir Reyhan öğretmen olayı yaşadık biz. Onunla ilgili işte hem ödev kontrolü noktasında işte hem sınıf hakimiyeti noktasında bir takım yani konuşmalar geçti. Hatta bu basına da yansıdı. Orada hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Veli'nin bir tanesi şey diyordu işte öğretmen görmüyor zaten çocuklara ödev verse bile ödevleri de kontrol etmiyordu gibi bir ifade kullanılıyordu. Bu bizim için hakikaten üzücü bir ifade. Yani bir velinin bir öğretmenin hani ödevi kontrol etmediğini düşünmesi ya da edemeyeceğini düşünmesi önemli bir durum. Hani bunu bizim için tabii hani şu denebilir. Bu benim için de düşünülemez mi ya da başka bir görme engelli öğretmen için düşünülemez mi? Arkadaşlar bu pek düşünülmüyor. Neden? Çünkü çocuklar bu konuda en iyi araç. İnanın velilere çocuklar bu durumu çok iyi anlatıyorlar. İşte ailelere, annelere, babalara sorduklarında işte öğretmeniniz nasıl ders işliyor, sizin ödevlerinizi ne şekilde kontrol ediyor. Bu noktalarda sorduklarında çocuklar çok iyi aslında bir noktada gözlemci oluyor. Yani çok iyi gözlem yaptıklarını biz görebiliyoruz. Yani bizim kendilerini dinleyerek yanlışlarını hani direkt birebir söyleme koşuluyla hani aslında ödevleri bu şekilde kontrol ettiğimizi biliyorlar. Hani bu aslında bir görme engelinin yaşadığı problem falan değil. Hani ödevleri kendi başına görememek. Bizim gören arkadaşlarımız da ödev verdiğinde ödev kontrolcü öğrenciler seçiyor. Yani bunu diğer arkadaşlarımla paylaştığımda aslında şunu gördüm. Hani bu sadece bizim yaptığımız bir şey değil. Bütün derslerde de aslında öğretmenler ödev kontrolcü öğrenci seçiyor. Ve hani bununla ilgili artı eksi listeleri oluşturuyor. Bu artı eksi listeleri eğitimde hakikaten yani özellikle belli yaş gruplarında ciddi işe yarıyor. Diyelim bir kompozisyon ödevi verdim. Genelde ben kompozisyonları sınıf içerisinde belli bir dakika vererek hani o limitte yazdırmayı tercih ediyorum. Verdiğim sürede mesela çocuklar yazdı ve sınıfta sesli olarak birebir okutuyorum. Ve okuduklarında hani çocuklara artı veriyorum. Eğer yazmayıp okumayanlar olursa onlar da hani görevlerini yapmadıkları için eksi alıyorlar. Hani bunun faydası ne oluyor? Çocuk eksi almamak için diğer arkadaşlar gibi yazmaya çalışıyor. Hem bu çocuklara hani yazma becerisini geliştiriyoruz hem de hani bu anlamda yaptıkları çalışmaları da bizim tarafımızdan kontrol edilmesi onları mutlu ediyor. Hani ödev kontrolü aslında yani diyeceğim son olarak ödev kontrolü noktasında bir görme engelli öğretmen için problem teşkil eden bir olay değil. Yani bunu belli bir standart duruma sokarsanız ve kontrol edemeyeceğiniz kadar ödev vermezseniz bakın hani bu da hakikaten çok önemli. Ödevi yükleyip yükleyip de hani sonra bunu birebir kontrol etme şansınız yoksa çocuk hani yaptığı işin değersiz olduğunu görüyor. Ben hiçbir zaman kontrol edemeyeceğim kadar ödev vermem öğrenciye. Çünkü orada çocuk yani sayfalarca düşünün ödev veriyorsunuz. ve bunlara birebir kontrol etme şansınız yoksa, sadece işte ödev kontrolcü öğrenci baktığı zaman artı eksi koyacaksa ve çocuk yaptığı çalışmayı sizinle paylaşmayacaksa, çocuk artık o işleri yapmak istemiyor. Yani aldığı artı ve eksiden ziyade sizin o çocuğu dinlemeniz o çocuk için daha farklı bir etken oluyor. Onun için kontrol edebileceğimiz kadar ödev vermek bizim yararımıza olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hani olumlu bir dönüt aldığımı söyleyebilirim tabii. Hani bu anlamda. Onun dışında ne tür öğrencilerim oluyor sınıfta? Mesela parmak kaldıranları söyleyen öğrenci seçiyorum sınıftayken, en azından gürültü ortamını dağıtmak, aynı anda birkaç sesin çıkmasını engellemek, hani ve belli bir sıra aralığında söz verebilmek için bunu sağlıyorum. Söz verdiğinde parmak kaldıran öğrencilere söyleyen bir öğrencim var. Parmak kaldırdığında çocuk sırayla öğrencilerin isimlerini söylüyor. Ben de ona göre söz veriyorum. Hani bu şekilde sınıftaki gürültü ortamını kaldırıyoruz. Bazen parmak kaldıran öğrencilere, bazen de benim kendi listeme göre seçtiğim öğrencilere söz veriyorum. Her zaman parmak kaldıran öğrencileri seçtiğiniz zaman belli bir grupla ders işlemiş oluyorsunuz. Yani sınıftaki belli başlı öğrencilerle ders işlemiş oluyorsunuz. Genelde çocuklar 5 ve 6. sınıflarda hep parmak kaldırıyorlar, bilen de bilmeyen de. Hani çocuklar katılmak için kaldırıyorlar ama konular ilerleyip biraz daha ağırlaştıkça artık belli öğrenciler parmak kaldırıp derse katılmaya başlıyor. Bu anlamda hani birkaç öğrenciyle ders işlemek istemiyorsanız, hani başka öğrenciler de parmak kaldırmasalar dahi söz vermek gerekiyor. Onun için bazen parmak kaldıran öğrencilere, bazen de kendi seçtiğim öğrencilere söz hakkı vererek dersi verimli bir şekilde işlemeye çalışıyoruz.
Bu noktada araya girebilir miyim acaba?
Tabii, ha tabii.
Aramızda başka öğretmen arkadaşlar da var. Ödev kontrolü için başka yöntem kullanan kimse var mı? Onu da öğrenmek isterim. Yani sanırım şey, önce aslında şey sorayım diğer arkadaşlardan önce. Ödev deyince aklımıza şey mi geldi? İşte bilmem neyi oku özetini çıkar. Tabii burada biraz şanssızlığımız hep Türkçeciler aramızda ama. Yani işte bir şey oku özetini çıkar ya da işte bilmem ne sayfasını işte bilmem ne okuma parçasını şeye geçir bilmem ne parçasının sorularını yanıtla gibi hep yazma türü ödevler mi veriliyor?
Ben konuşabilir miyim sakıncası yoksa?
Tabii, buyurun lütfen.
Tabii.
Özür dilerim. Bu arada şey formatınızı bilmiyorum. Böyle araya girip söz hakkı alabiliyor muyuz? Onu da çok bilemedim. Kusura bakmayın lütfen.
Bizim oturumlarımızın her biri başka tür oturumlar olduğu için belirli bir formatımız yok. O yüzden Deniz Hocam eğer uygun bulursa tabii ki araya girebilirsiniz.
Yani hani arkadaşımız öğretmense ve hani konuya
Evet,
katkı
öğretmen.
sağlayacaksa
Evet,
olabilir.
Ayşe Hocam da öğretmen.
Tabii, buyurun, yani katkı sağlayabilirler tabii.
Merhaba, ben İngilizce öğretmeniyim. Yani şey, evet, branşım itibariyle biraz daha farklı olduğu için ben Elif Hanım böyle bir şey söyleyince araya girmek istedim. Şimdi ben de ödev veriyorum ama ben genelde sunuma dayalı ödevler veriyorum. Şöyle yani hani eğlenceli olması de oluyor aynı zamanda. Mesela hani istiyorum ki konuşsun ama aynı zamanda kendine güvenerek konuşsun. Böyle çok öğrencim vardı, çok çekingen, hem de fazlasıyla çekingen öğrencilerim. Ben onlara İngilizce tek kişilik minik tiyatrolar yaptırmıştım, karaokeler yaptılar, proje ödevlerini de ben sunuma dayandırmıştım. Onda da mesela bir tanesi işte gitmiş peruk kiralamış, o kadar önemsemiş ki yaptığı şeyi. Siyah olmuş, dans etti, şarkı söyledi, konuştu, biyografisini ben diliyle yani birinci tekil şahıs olarak anlattı. Sanki oymuş gibi ve İngilizce anlattı ve çok eğlenmişlerdi. Bize çok güzel anılar kalmıştı mesela o ödevlerden. Ben daha çok sunuma dayandırıyorum. Kendim dinleyebileceğim ödevler vermeye çalışıyorum. Ama tabii Türkçe öğretmenleri için bu belki biraz daha sıkıntılı olabilir.
Ben hani şöyle söyleyeyim. Tabii bizde tek çeşit ödev olmuyor. Hani gerek çalışma kitaplarından, gerek araştırma ödevlerinden, gerekse diyelim ki bir şair araştırıyoruz. Hani çocuk slayt hazırlayıp hem yani şairin işte hayatından hem şiirlerinden örnekler vererek mesela sınıfta sunum yapabiliyor. Ya da bir konu hakkında mesela küçük skeçler mi bulduk? Küçük oyunlar mı oynatılacak? Mesela ben sınıfı gruplara bölüyorum. Sınıftaki o gruplar çıkıp sınıfın karşısında o oyunu canlandırıyorlar. Yani biraz yani sırf okuma yazmaya yönelik yaparsanız belli bir noktadan sonra sıkıcı bir hal alabilir. Hani bizim dersimizde de farklı farklı etkinlikler yapılarak hani zenginleştirebiliyoruz. Çocuklar tiyatro oynamaları mesela çok hoşlarına gidiyor. En azından orada canlandırma yapmak, ne bileyim, ya da çıkıp mesela bir slide hazırlayıp onu akıllı tahtada çocukların sunmak istemeleri, sunma çalışmaları falan. Yani bizim dersimizde epeyce eğlenceli oluyor. Tabii farklı arkadaşların da fikirleri varsa alırız yani, çünkü eklemek lazım. Belki benim düşünmediğim ya da unuttuğumuz daha zenginlik katacak fikirler varsa da alabilirim tabii.
Evet, var mı diğer arkadaşlardan ne tür ödevler veriyorsunuz ve ödevleri nasıl kontrol ediyorsunuz?
Bu noktada ben biraz bir şeyler söyleyeyim. Benim çalışma grubum liseler olduğu için ödev kontrolü birazcık daha zor oluyor aslında. Ödev yapmakta da zorlanıyor çocuklar. Daha doğrusu yapmıyorlar. Çünkü o disiplininden artık vazgeçmiş oluyorlar. Birkaç farklı formatta ödev verdiğimizi söylediniz hoca. Evet, birisi sunum. Bu noktada çocuklar sunumlarını hazırlarlar, gelirler sınıfta yaparlar ve en son sunum materyalini bana teslim ederler. Tabii ki dijital ortamda isterim ben ödevlerimi. Ve bu sunumu evde bilgisayarımda kontrol ederim. Bu birincisi. İkincisi, eğer bir ev ödevi verdiysem çoğu öğrencimin evinde bilgisayar olduğunu biliyorum veya bilgisayar ortamında çalışabileceklerini biliyorum. Ben bu ödev kontrolleri için, ödev çalışması için bir mail adresi açtım ve bu mail adresini alıyorum ödevleri. Ve bu sayede dijital olarak evde bu mail adresinden kontrol etme fırsatım oluyor. Onun dışında yani benim kullandığım iki yöntem bu. Ya okulda eğer sınıf ortamında sunulacak bir ödevse sunum sonrası alıyorum materyali. Ya da dijital olarak ev ödevi ise dijital olarak istiyorum. Eğer dijital olarak yapacak değilse çocuk, yapamayacak durumdaysa yazdırıyorum ve genellikle sınıfta okutuyorum.
Ödev kontrolü ile ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şimdi hani bu devamlılığı sağlamak da önemli tabii. Şimdi ödevler veriyoruz ama hani çocukların ödev konusunda ne kadar devam ettiklerini ya da ödevlerini zamanında ne kadar yaptıklarını ölçmek için de şöyle bir sistem getirdim. Çocukların bir dönem içerisinde hani en fazla 5 kere ödevi yapmama yani mazereti var. Eğer bir çocuk 5 defanın üzerinde ödevi yapmamışsa, ben başta bunu hani kurallarımı sınıfa ilk girdiğimde söylüyorum. Hani bakın çocuklar, işte dersimizin kuralları bunlardır. Diyelim ki dönem içerisinde ödevinizi 5 defa yapmadınız ve 5 defanın üzerine geçtiniz. Velilerinizle direkt görüşmeye geçeceğim. Hani bunun nedenlerini konuşacağım. Bu anlamda hani sizlerin daha dikkatli olmasını istiyorum noktasında konuşuyorum ve gerçekten de bunu yapıyorum. Bunu söylediğinizi gerçekten yaptığınız zaman bu biraz daha dikkat çekiyor. Ha, bütün velilere ulaşabiliyor muyuz? Değil tabii. Ya mümkün değil. Bazen hakikaten velilerin ulaşamadığımız çok farklı veliler oluyor. Ne okuldaki toplantılara, ne genel yani toplantılar oluyor okullarda. Hafta sonları bütün okulun yaptığı. Ne de kendi sınıf öğretmenlerimizin, işte bizlerin yaptığı toplantılarda. Ya, hiçbir koşulda gelmeyen veliler var. Ha, o tür velilerin çocuklarına da çok fazla yapacak bir şey kalmıyor maalesef. Hani ama onun dışında katılan, gelebilen, çağırdığımız zaman en azından bir şekilde aramızda bulunan velilerimiz bu işe daha çok dikkat ediyorlar ve hani bu noktadan dolayı ödev kontrol olayını daha sağlıklı götürebiliyoruz. Bunun dışında bizim Türkçe derslerimizde şimdi 5 ve 6. sınıflarda 6'şar saat, 7 ve 8. sınıflarda bizim 5'er saat Türkçe dersimiz var. Bu saatlerin bir tanesi de aslında kitap okumaya ayrıldı. Hani Türkçe dersler 6 saate çıkınca. Kitap okumayla ilgili de ben bu yıl şöyle bir uygulama getirdim. Normalde hani o saatte bütün çocukların kitap getirmesi gerekiyor okumak için. Ve ben de her dönem tahtaya 15-20 tane kitap ismi yazdırıyorum. Bunlar çocuklar defterine geçiyorlar. Her dönem içinde bundan mesela bu dönem 4 tane istedim. Bunu seçtiğiniz 4 tane kitabın bana hani kitap okuma formu dağıtıyorum çocuklara. Hani bu formu en azından bir dosya olarak doldurup getireceksiniz hani diye. Ve söz notlarının bir tanesini de buna yönelik vereceğimi söylüyorum. 3 tane çünkü bizim söz notu verme hakkımız var. Bunun bir tanesini de kitap okumaya ayırıyorum. Hani ilk dönem bunu yaptım hakikaten. Bazı öğrenciler bu anlamda düşük söz notlar aldı. Bazı öğrenciler de mesela 100 aldı. Bunun farkını gördüler. Yani burada da şöyle bir uygulama getirdim. Bir öğrenci eğer kitap okuma saatinde kitabını getirmedi, 5 puan kırıyorum direkt söz notundan. Her getirdiğinde de 1 puan alıyor çocuk mesela. Hani şey düşüncesi ortadan kalksın diye. İşte ben 2 defa getirmedim, artık benim 100 alma ihtimalim yok düşüncesini kırmak için. Eğer bir defa getirmezse 5 puanını söz notundan kırıyorum. Eğer hani o 5 puanını kazanabilmek için çocuk arka arkaya her hafta getiriyorsa O puanını geri kazanıyor. Hakikaten bu listelerde biraz dikkat ediyorum. Biraz beni uğraştırıyor mu? Uğraştırıyor mutlaka. Ama çocuklar gerçekten bunların takibinin yapıldığını gördüğü zaman bu işten mutlu oluyor. Onun dışında sene başlarında ben mutlaka e-okula çocuklara söz notu giriyorum ilk hafta. Hepsine 100 giriyorum. Diyorum çocuklara bakın hepsinizin söz notu 100. Yani şu anda hiçbirinizin diğerinden bir farkı yok. Ama diyorum bazıları bu notları elinde tutacak, bazıları da tutamayacak. Artık buradan sonra sizin elinizde. Ve her ay bu söz notlarıyla oynuyorum e-okuldan. Yani bazılarınınki aynı kalıyor, bazılarınınki biraz düşürüyorum. Ve çocuklara bunlara sürekli bakmasını istiyorum. İşte düşen öğrenci neden düştüğünü biliyor. Sabit kalan öğrenci neden sabit kaldığını biliyor. Gerçekten ben bunun çok faydasını gördüm. Yani sene başında çocuklara yüzü verdiğiniz zaman çocuk o aldığı yüzü kaybetmek istemiyor. Yani bunu sene sonunda ya da sene ortasında verdiğiniz zaman, dönem sonunda ya da dönem ortasında verdiğiniz zaman çocuk bu kadar derse sarılmıyor. Ama dönemin başında verdiğiniz zaman onu elinde tutmak için daha dikkatli oluyor. Ben bunun faydasını gördüm. Bunu da birkaç öğretmen arkadaşımdan duymuştum ilk mesleğe başladığım zamanlarda. Ben de uyguladım hakikaten. Bunun ciddi anlamda faydası olduğunu da gördüm. Ödev kontrol dışında başka da aklıma gelen ekleyeceğim bir şey yok. Hani arkadaşların da ekleyeceği bir şey varsa bu konuyu devam edebiliriz, konuşabiliriz. Yoksa onun dışında hani veli görüşmeleri işte noktasına değinebiliriz herhalde.
Sınıfta bir de parmak kaldıran öğrenci seçiyorum. Parmak kaldıranları bana söylesin diye
Söyle.
bir öğrenci seçiyorum. Bir ödev kontrolcü seçiyorum demiştin. Başka bu şekilde seçtiğin öğrenci var mı?
Ha, var. Evet, onları söylemeyi unuttum. Mesela sözlük kontrolü. Mutlaka benim dersimde çocuklar Türkçe sözlüğünü, işte deyimleri ve atasözler sözlüğünü imla kılavuzlarını getiriyorlar. Lazım oluyor. Dersimizde kullanıyoruz. Mesela bunların kontrolünü yapan öğrenci. Bir de şey var. Okuma saatlerinde kitaplarını getirip getirmeyen öğrencileri listesini tutan bir öğrencim daha var. Çünkü bazı öğrenciler okuma saatlerinde kitap getirmiyor. Hani o kitap getirmedikleri zaman biz farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz. İşte ders kitabın varsa ders kitabından oku ya da fazla kitap varsa yani getiren varsa ondan al gibi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ama bunun listesini tutup artı eksi verdiğiniz zaman çocuklar hani tabii herkes yani %100 getiriyor ama yani getirdiği hafta oluyor herkesin getirdiği ama getirmeyenler de en fazla 3-4 kişi oluyor sınıflarda. Hani onlara da bir şekilde çözüm yolu buluyoruz diyorum çocuklar hani aranızda bazıları fazla da kitap getirebilir diye. Alternatif belirliyoruz bu anlamda. Hani bu listeleri tutmak iyi oluyor. Öyle her dönem benim bir 4-5 tane öğrencim oluyor. Bir de tabii defter yazan öğrencim. Hani onu demeyi unuttum. Çünkü biz sınıf içerisinde o defteri zamanında yazıp zamanında imzalamamız gerekiyor. Bu anlamda bilmiyorum. Ben öğretmen arkadaşlarıma hiçbir zaman demedim. Hani gerçi hiçbir zaman demeyeyim. Dönem sonlarında öğrenci bulamadığımız zaman yazdırıyoruz ama onun dışında öğrencime yazdırıyorum. Ha, şu ana kadar bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani işte o kazanım yazdırma noktasında. Hani ilk atanan arkadaşlara da hani bunu söyleyebiliriz. Çünkü biz de bu sıkıntıyı yaşadık. Hani deftere ne yazacağız, nasıl yazacağız? Mesela bu hakikaten önemli bir olay. Hani öğretmenler için işte sınıfa girdiniz, ders anlattınız. O sınıftaki ders defterine ne yazılacak? Hani işte şunu anlattım, şunu yaptım olmuyor. Yani bu şekilde yazılmıyor. Kazanım tablosundan işte o konuyla ilgili hangi kazanımlar varsa onlar yazılması gerekiyor. Ben de mesela ilk zamanlarda bunu bilmiyordum. Bunu da sonradan öğrenmiş olduk. Çünkü müfettişler falan geldiği zaman bu kazanım tablosuna dikkat ediyorlar. Hani yeni en azından atanan ya da atanacak olan arkadaşlarımız da bu konuda bilgisi olsun. Dediğim gibi 4-5 tane öğrencim oluyor. Bunlar da her dönem değişiyorlar. Ben de senin dönem sonlarında listeleri topluyorum ve söz notlarını verirken de hakikaten bu listeler üzerinde inceleme yapıyorum. Faydasını gördüm. Yani bu sistemin en azından faydasını gördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Hani farklı sorusu olan ya da katkı sağlayan arkadaşlar varsa devam ederiz. Yoksa ödev kontrolü ile ilgili söyleyeceklerim benim bu kadar.
Buradan olmadığını anlıyoruz sanırım. Sınav yapmaya geçebilir miyiz?
Ha, sınav yapma, evet buradan oraya geçilebilir. Sınav yapma, bizim kendi dersimizde 3 tane yazılı sınavımız oluyor. Hatta 4'e kadar yapabiliyoruz yani istersek 4 tane de yapabiliyoruz. Ama en az 3 tane yapmak zorundayız çünkü 3 ve 3'ün üzerinde saat olan derslerde en az 3 sınav yapmak zorunludur. Tabii sınavlarda ne şekilde yapılıyor? Şimdi ben hiçbir zaman kendi sınavımda tek başıma sınıfta durmadım. Yani bu noktada bir gören arkadaşımızdan hani rica ederek ya da onun dersinde diyelim ki benim dersim boş yani ama o saatte farklı arkadaşlarımızın dersi var. Onların derslerini de rica ederek hani sınav yaptık başka arkadaşların gözetmenliğinde. Ya da diyelim ki sınav benim dersime denk geldi çünkü bazı ortak sınavlar da bana da denk geliyor. Orada nöbetçi bir öğretmen arkadaştan rica ederek ya da diyelim ben 7. sınıftayım. 6. sınıftaki bir arkadaşın sınavı yok. Yer değiştirerek ben onun sınıfına, o da benim sınıfıma gelerek hani sınavda gözetmen olayını çözdük. Çünkü şu var yani bazı noktalarda yetersizliklerimizi de kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hiç gürültü olmayabilir sınıfta ama çocuk yanındaki arkadaşının kağıdına bakarak yazabilir. Bunu biz fark edemiyoruz maalesef. Yani eğer kağıt hışırtısı duyulmazsa ne bileyim o kalem alışverişinin sesini duymazsanız kaldı ki duysanız bile onun nereden geldiğini anlayamazsınız yani kalabalık sınıflarda özellikle. Bu anlamda işi riske atmamak gerekiyor. Ha benim dersimde başka arkadaşlar sınav yaptı mı? Valla o da başıma geldi yani. Bizim bir matematik öğretmenimiz vardı. Hocam dedi sen sınav yap benim sınavım var. Dedim hocam bak ben kendi dersimde bile hani kendi başıma sınav yapmıyorum. Hani ben yapmayayım. Hani başka bir arkadaş yapsın. Ya çekmezler hocam sen durursun yaparsın falan durumu oldu. Öyle yapmıştım. Yani yapacak da bir şey yok. Adam yap dedi. Hani bizim de benim derse de denk geliyordu. Ama kendi dersimle ilgili hiç böyle bir şey de yapmadım. Hani bu riski de almak istemiyorum. Çıkıp bir veli dese ki işte öğretmen kendi dersinde sınav yapmış işte bilmem hani kopya çekilmiş öğretmen bunu görememiş dese bu konuda hiçbir şekilde kendinizi savunacağınız bir nokta yok maalesef. Yani hani bu işler biraz riskli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu noktada hep başka arkadaşlardan yardım alma ihtiyacı duydum. Ha, 7 yıldır bununla ilgili hiçbir sorun yaşadım mı? Yaşamadım bilmiyorum. Hani arkadaşlardan rica ettiğimiz zaman genellikle hani sıkıntı olmadı ya da onların derslerinde yaptığım zaman hani eğer müfredatta hakikaten yetiştiremiyorlarsa hocam ya ben biraz müfredatta geriyim. Hani benim dersimde yapma diyorlarsa farklı bir saati seçiyorduk mesela. Ama hani öyle şu ana kadar çok ciddi de problem yaşadığımı söyleyemem. Bilmiyorum belki yaşayan arkadaşlarımız olmuştur ama sınav yapma olayını başka arkadaşların gözetiminde gerçekleştiriyorum. Tabii sınav sadece yapmakla bitmiyor. Bunun bir de okuma tarafı var. Hani bizim için belki sınav yapmaktan daha önemli, aslında dikkat edilmesi gereken bir durum. Sınav okumayı maalesef hani birebir kendimizin çözme durumu şu an söz konusu değil. Hani belki hani eksiklik olarak değerlendirecek olursak bu konuda kendimiz bireysel olarak bu sorunumuzu çözemiyoruz. Yani teknoloji de şu anda bu anlamda bunu çözmemize el vermiyor. Bu anda ben bir üniversite öğrencisi bir arkadaş olarak ona burs verme karşılığında sınav kağıtlarını okuyorum. Bilmiyorum hiçbir arkadaşım hani sınav kağıdını okuyalım diye bir ricada bulunmadım. Hani böyle bir yolun kendi adıma en azından daha sağlıklı olduğunu düşündüm. Çünkü daha resmi oluyor. Çünkü bizim sınavlar biraz daha yani okuması uzun sürüyor. Çünkü kompozisyonu var. İşte anlamaya, anlatıma yönelik sorular var. Yani oturup tek tek bunları dinleyerek yapmanız gerekiyor. Bir sınavın mesela sınavı bende 2 saatten aşağı falan bitmiyor. Yani sırf 30 tane öğrencinin kağıdını en az 2 saatte bitirebiliyorum. Hani çünkü tek tek onların ne yazdığını arkadaş okuyor, onu dinlemek gerekiyor. Bir de bazı kağıtlar zaten zor da okunabiliyor. Öyle bir sıkıntı da oluyor. Hani onları tek tek dinlemek gerekiyor. Ne bileyim hani bir zümreme ya da okulda başka bir arkadaşa bu işi yıkmak biraz angarya gibi geldiği için hiç böyle bir girişimde bulunmadım. Ha bununla ilgili tabii farklı yöntemler, yollar tercih edilebilir. Hani benim seçtiğim yöntem buydu. Bir arkadaş olarak hani ona burs karşılığında sınav kağıtlarını okutmaktı. Tabii bununla ilgili bana sorular geldi mi? Geldi. Mesela çocuklar da soruyor. Öğretmenim işte sınav kağıtlarımızı nasıl okuyacaksınız? Hani çocuğun da bunu sorması doğal. Yani ben de olsam ben de sorarım. Hani ben de anlatıyordum hani sınav kağıtlarınızı işte çocuklar. Hani belki çok karıştırmıyordum. İşte evde işte kardeşim var onunla okuyorum ya da işte bir arkadaşımla okuyorum gibi. Hani yanımda birisiyle beraber okuduğumu işte onların kağıtlarını en azından yanımdaki kişi okuyarak benim ne yazdıklarını dinlediğimi anlıyorlardı. Yani ben en azından onların ne yazdığını dinleyerek öğreniyordum ve bunu çocuklar kavruyordu. Bir de olayın ikinci tarafı sınav kağıtlarını okudum. Sınıfa geldiğim zaman okuma saatlerinde tek tek çocukları yanıma çağırıyorum ve hani kaç aldıklarını ve nerelerde hata yaptıklarını bireysel gösteriyorum. Bu sizin kağıtlarına, sınavdaki yaptıklarına, çocukların ne kadar değer verdiğinizin bir göstergesidir. Çocuk bundan çok mutlu oluyor. Yani bireysel tek tek çağırıyorum. Ya zaten bir kağıda bir çocuğun bakması 2-3 dakika sürüyor. İşte diyor öğretmenim işte bu 10 puanlık soruda neden 6 puan almışım dediği zaman ne yazmışsın diye çocuğa okutuyorum tekrardan. Çünkü o an neden hani 6-7 verdiğinizi bilmiyorsunuz bir sürü kağıt. Çocuk ne yazdığını okuyor. Diyelim küçük harfle mi başlamış? Ya da hani cümleyi eksik mi kurmuş? Bunlarla ilgili hani bak şu şu şu hataları yapmışsın diye bunu açıkladığım zaman çocuğun kafasında bu problem ortadan kalkıyor. Hani bir gün bir velim geldi. Kızı da 80 civarında bir not almıştı. Tam 5 de almadı da 80 ile 85 arasında bir not aldı. Hocam dedi benim kızın kağıdına bakabilir miyim dedi. Ben de buyurun bakın dedim. Yani geldi. Dedim hani aklınız olsun. Bu arada hani ben merak ediyorsunuzdur belki. Sınav kağıtlarını ben hani bir arkadaşım vasıtasıyla okuyorum. Hani bu şekilde hani çocuklara not veriyorum. Hani dedim. Yok hocam dedi yanlış anlamayın o anlamda değil dedi. Yok dedim yanlış anlama falan değil. Hani bilin. Çünkü insanlar bunu merak ediyor. Hani böyle bir merak içine girebiliyorlar. Yani bir gören öğretmen olduğu zaman bunu merak etmiyor. Çünkü niye? Ya o kişi zaten görüyor bunu okuyabiliyor diye. Ama bir görme engelli öğretmenin sınav kağıdını nasıl okuduğunu merak ediyor. Kağıdını da görünce hocam dedi fazla bile vermişsiniz dedi. Valla ben olsam bu kadar bile vermezdim dedi. Bir daha hiçbir veliyle mesela gelip bana onu sormadı. Yani işte benim çocuğum neden bu notu almış demedi. Çünkü hani ikna ediliyor. Veli orada ikna oluyor. Ama mesela idare ile ilgili bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım. Sadece bir iki kere işte okul müdürümüz ilk başta sormuştu hocam nasıl okuyorsunuz falan diye. Ben anlatmıştım. Hiçbir zaman benden sınav kağıdı falan isteme durumları da olmadı. Hani olan arkadaşlarımız bir aralar bulunmuş sanırım. Öyle birkaç mail paylaşılmıştı zamanında. Hani idarenin, öğretmenin sınav kağıtlarını istediğine yönelik. Ha böyle bir problem yaşamadım. Yaşasam ne yapardım? Ben de dilekçe isterdim herhalde. Yani bunun neden istediğine dair idareden en azından bir dilekçe isteyerek en azından bunları gösterilebilirdi. Ama bununla ilgili de bir sıkıntım olmadı. Yani sınav olayında, sınav kağıtlarını okuma durumunda bu şekilde çözüyorum. Hani verimli de oluyor. Tabii kendimiz okusak belki çok çok daha iyi olacak. Bir de şeyi yapmak güzel oluyor. Mesela sınav kağıtlarını okudunuz. Hangi çocuk nerede hata yapmış? Ben bunu Word halinde sınav kağıtlarını okurken Word halinde de çocukların notlarını yazıyorum bilgisayarıma. Hani sonra notları e-okula girmek için bilgisayardan daha rahat alıyor. Ve her öğrencinin altına genel yaptığı hataları küçük küçük birkaç cümleyle yazıyorum. Şimdi çocuklara bunu anlatırken bak sen burada bu hatayı yapmışsın diye kağıdına o an bakmadan söyleme şansınız oluyor. Yani işte çocuk diyelim ki 80 almış, işte kompozisyondan 20 vermişim. Neden 10 puan kırdığımı çocuğa hani orada bir cümleyle bilgisayarıma o an yazdığım zaman bunu sınıf içinde notları açıklarken çok faydası oluyor. Bak sen 80 almışsın, şu şu şu hatayı yapmışsın diyorum. Çocuk hakikaten kağıdına bakıyor, evet öğretmenim bu hatayı yapmışım diyor. Yani o an belki kağıdına bakıp söyleme şansınız yok ama bunu zamanda not aldığınız için söyleyebiliyorsunuz. Bu da kağıtlarına ne derece önem verdiğinizin, kağıtlarına çocukların ne derece dikkat ettiğinizi bir göstergesi oluyor. Ve çocuk da hani bu anlamda sizin görmemenizden kaynaklı bir sıkıntı olmayacağını düşünüyor. Yani değil mi? Bu anlamda şu ana kadar hiçbir problem de yaşamadım. Hani bilmiyorum sınav kağıtlarını okuma noktasında diğer arkadaşlar neler yapıyorlar, nasıl yollar izliyorlar. Hani onlar da paylaşabilir. Onların da paylaşacakları vardır muhakkak. Ben sınav yapma ve sınav okuma tarzım bu şekilde oluyor. Ve ben kendi adıma hani iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşlar da katkı sağlarsa iyi olur en azından.
Ya bu noktada ben şunu eklemek istiyorum sadece. Ben sınav kağıtlarını okurken sınav kağıdının üzerine not yazıyorum. Yani o sorunun kenarına işte yöntemin doğru ancak ifaden eksik gibi veya daha iyi anlatmalısın veya ben soruda bunu sormadım, farklı bir şey sordum. Soruyu daha iyi okumalısın gibi küçük küçük notlar yazdırıyorum ve bu sayede çocuk kağıdını gördüğü zaman zaten o sorudan neden düşük kaldığını otomatik olarak anlıyor.
Abi bazen yazacak yer olmuyor mesela o kağıtlarda dolu olduğu için.
Ha.
Biraz uzun da bir şeyler yazmak gerektiği zaman kağıda
Tabii
onu
tabii.
yazamayabiliyorsunuz.
Tabii o da bir sorun. O noktada altına bazen not düşüyorum. Veya işte Excel'de tutuyorum ben sınav kağıtlarının değerlendirmesini. Çünkü sonrasında sınav analizi de yapmamız gerekiyor bizim. Excel'de puan yazıyorum ve bu puana göre zaten bir değerlendirme şeyi oluyor, oluşuyor kafamda. Yani neden o puanı verdiğime dair. O kağıt üzerindeki notla beraber birleşince çocuk zaten sorusunun cevabını almış oluyor. Ha hiçbiri olmadı. Hocam ben niye buradan bunu aldığımı anlamadım dedi çocuk. Çünkü ben sınav yaptığım zaman ertesi derste mutlaka kağıtlarını götürüyorum, sınıfa dağıtıyorum çocuklara. Ve o şekilde soruları cevaplandırıyorum bir taraftan. Neden eksik olduklarını, neden yanlış yaptıklarını görsünler diye. Sonrasında da sormak isteyenler gelip hemen hızlıca...
Hocam şey mi ya, direkt bütün öğrencilere mi dağıtıyorsun yoksa tek tek mi? Çünkü üzerinde oynama durumlar olabiliyor çocukların sınıfa dağıttığınız zaman.
Ya burada esas olan benim kendi Excel notum olduğu için oynama yapılması durumunda
Şimdi
gösterebiliyorum.
o sıkıntı olur hocam. Şöyle bir
Şöyle
müfettiş geldiği zaman kağıdın üzerine bakılıyor ya.
kesinlikle haklısın.
Yani
Ama
o dağıtma işi riskli
bu
biraz
bir
dikkat.
risk, bu bir risk. Ben bu riski çocukların daha iyi eğitim alması açısından alıyorum. Orada bir yani bu benim tamamıyla kendi kişisel inisiyatifim. Ve yani şu ana kadar herhangi bir düzeltme ile ilgili herhangi bir problem yaşamadım, karşılaşmadım. O yüzden şu ana kadar bir problem yok. Yani benim genellikle okuma yöntemim bu. Okurken de genellikle işte yanlış cevapları kırmızı kalemle çizip, üzerlerini çizip düzeltme gerektiren kısımları yuvarlak içine aldırıyorum okurken. Dikkatini çekmesini istediğim özellikle ifadeleri yuvarlak içine aldırıyorum. Veya sadece bu kısım doğru anlamında altını çizdiriyorum vesaire. Bu şekilde çocuklarla sınav sonrası geri bildirim noktasında bir iletişim kurmuş oluyoruz. Sınav yapma sürecinde benim şu ana kadar herhangi bir problemim olmadı çünkü bizim okulda sınavlar ortak. Bir sınav programı belirleniyor sınavlardan önce ve idare zaten bana otomatik olarak sınav görevi vermiyor. Yani bütün okul aynı anda sınava girdiği için bir öğretmen otomatik olarak görevlendirilmiş oluyor. Biraz merkezi sınav sistemine benziyor.
Evet, bazı okullarda öyleymiş.
Evet, bu anlamda ben
Duymuştum onu.
rahatım.
Şeyi merak ediyorum bir de Turgay hocam. Sen nasıl bir yöntem izliyorsun sınav okuturken? Yani işte Deniz Hoca bir üniversite öğrencisine burs veriyormuş. Bunu arkadaşlarla mı çözüyorsun?
Ya aynı yöntemi kullandığımız için üzerine bir şey söyleme gereği duymadım. Ben de bir üniversite öğrencisi buluyorum ve kendi bölümümden, edebiyat öğretmenliği bölümünden bir öğrenci ayarlamaya çalışıyorum genellikle. Hem ona burs vermiş oluyorum hem de işin ehline okutmuş oluyorum. Zaman zaman eğer yetiştiremeyecek gibi olursam çünkü benim bir dönemde yani bir sınav esnasında şu anda okumam gereken 380 tane kağıt oluyor. Haliyle her bir kağıt için ortalama 2 dakika süre harcadığınızı hesap edersek yaklaşık 760 dakika yapar ki bu da 12 saatten fazla bir süre yapar. Yani dolayısıyla birkaç gün o öğrenciyi sürekli tutmanız gerekir veya yetiştirmeniz gereken bazı başka işler olur vesaire. Öyle bir durumda kendi zümremden değil, diğer başka bir zümreden samimi olduğum bir arkadaşla zaman zaman bu yetiştiremediğim kağıtları okuyorum. Ama genel olarak temelde mantık şeydir. Bir öğrenciye burs verilir ve o öğrenciyle birlikte okunur. Yani benim de izlediğim yöntem o.
Konuşmayı durdur. Peki, o zaman gerçi Deniz Hoca ilk başta e-okulda not girmenin çok zor olmadığını söylemişti ama bununla ilgili yaşanan sorun var mı? Yani notları işte ödevleri kontrol ettik, sınavları okuduk, yaptık. Yani not girerken sanırım bir sorun yaşamıyorsunuz, doğru mudur?
Ya not girerken yaşanan tek sorun aslında şu. E-okulda öğretmen arkadaşlar bilir 10 dakika kısıtlaması var. 10
Evet.
dakikada işleminizi yapıp kaydetmek zorundasınız. Hatta 10 dakikayı doldurmadan yani 9.50'de 9.55'te kaydetlemeniz lazım. Yoksa sistem sizi atar.
Atıyor. Bir de şeyi soracağım abi ya, sen hiç yaptın mı? Bu not fişlerini bizim okulda biz kendimiz çıkarıyoruz. İdare öyle bir angarya iş yıktı bizim üstümüze. Peki not fişlerini ben o e-okuldan alma işini beceremedim. Yani biraz görsel bir herhalde simge var orada. Hiç not fişi alan oldu mu dönem
Hiç
sonlarında?
çıkartmadım abi ama orada şey var. Raporlar kısmında yapıyorsun sanırım. Yani onu denemedim.
Biraz kurcaladım da beceremedim. Bilmiyorum yani, o görsel herhalde ama emin de değilim. Belki ben de bulamamış olabilirim. Bir sıkıntı varsa orada vardır diye düşünüyorum. Ben yani not fişi noktasında bir sıkıntı olabilir.
Yani bizim not fişlerini idare çıkarttığı için bir problem olmuyor o
Ya
anlamda.
bizde de öyleydi. Şimdi bizde 80 tane falan öğretmen olunca idare uğraşmak istemedi. Kendiniz çıkarın, kontrol edin, imzalayın, bize öyle verin dediler. Ha ben de bir arkadaştan yardım istiyorum. O, ya 2 dakikalık bir işi var da işte beceremeyince sıkıntı oluyor. Bilmiyorum. Belki varsa bir sıkıntı okulda, o olabilir. Hani onun dışında başka bir şey aklıma
Aynen,
gelmiyor.
o bir problem. Onun dışında ben bu 10 dakika süresini verimli kullanmak için kendi izlediğim yöntemi ifade edeyim. Notları Excel'e girdiğimi söylemiştim. Sınıf listesini Excel'e yazıyorum ben. E-okuldaki numara sırasına göre sınıf listesini Excel'e yazıyorum. Zaten puanları da o şekilde giriyorum ve en son sütuna bir toplama formülü yazıyorum. Not otomatik olarak zaten Excel tarafından hesaplanıyor. Yanına tekrar bir liste, yan sütuna tekrar sınıf listesini bir daha yapıştırıyorum. Ve not sütunundan 5 tane öğrenciyi mesela okuyup Ali 55, İlayda 43, Mehmet 75, Yağmur 83, efendim Sevcan 72. Bu 5 notu hemen aklıma alıyorum ve E-okuldan girip işte ilk edit kutusuna geliyorum. Düzenleme kutusuna, yazma kutusuna. Oradan başlıyorum yazmaya. 75 tab, 83 tab, 72 tab, 43. Sonra tekrar Excel'e geçiyorum. Bir beşli daha alıyorum. Sonra tekrar oraya yazıyorum. Sonra bir beşli daha. Bu sayede hızlıca 4 dakika gibi bir zamanda aşağı yukarı bir 30 kişi, 30-35 kişilik bir sınıfı girmiş oluyorum. Dolayısıyla sistemin beni dışarı atma olasılığını tamamıyla ortadan kaldırmış oluyorum. Bir başka yöntem de şu oluyor. Yani bunu benim okulumdaki neredeyse bütün öğretmen arkadaşlar kullanıyor. Birisi sınav kağıtlarını alıyor. Diğeri de e-okulda bilgisayarın başına okuyor, oturuyor. Hemen sınav kağıtlarını onlar numara sırasına göre diziyorlar. Sonra da tak tak tak okuyup biri okuyor, biri yazıyor. Ben zaten Excel'de hazır şey yaptığım için yanımdaki arkadaşa direkt tak tak tak okutuyorum, şey okuyorum, o yazıyor hemen. Bu sefer 1,5-2 dakika gibi bir sürede girmiş oluyoruz. Böylelikle 10 sınıfı yaklaşık yarım saatte çok rahat bir şekilde girebiliyoruz.
Ben
Yani
de
tek
şey yapıyorum. Sınavları okumaya başlamadan önce o liste sırasına göre ayarlıyorum. Hani okuyacak arkadaşa o numara sırasına göre dizdiriyorum. Word'de de ben o şekilde yazdığım için aynen dediğin gibi 30 tane öğrenci, hani sen 4 dakikada bitiriyorsun. Ben pek 5 tane öğrenci arka arkaya aklımda tutmuyorum. Hani tutmak da istemiyorum. Belki not unuturuz, karıştırırız birbirinin notlarını diye. Hani 7-8 dakika içinde ben de bitiriyorum. O Word'de de en azından liste sırasına göre düzgün bir şekilde yazdığımız zaman o problem ortadan kalkıyor. 10 dakika problemini ilk başlarda yaşıyordum e-okulu ilk kullanmaya başladığımız zaman ama artık ben de yaşamıyorum. Yani 30 kişilik bir sınıf rahat 10 dakikada yetişiyor. Problem olmuyor.
Ya Word'e yazmak birazcık daha zor olabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden Excel'i daha kullanışlı buluyorum. Yani
Olabilir belki
satır sütun
alışkanlık.
mantığı
Evet.
çok daha kullanışlı öneririm.
O
Denenebilir
zaman
belki.
buradan reklamını da yapalım. Perşembe günleri de Excel dersimiz var. Ve bugüne kadarki Excel dersi de, yani Excel bu türlü işlerde gerçekten çok işlevsel, çalışma hayatında gerçekten işlevsel kullanabiliyoruz Excel'i. Buradan onun da reklamını yapmış olalım. Hem bu zamanki kadarki kayıtları dinlemek için hem de bundan sonraki eğitimleri takip etmek için Perşembe günleri yine aynı saatte burada, saat 20'de burada olabilirsiniz.
Ya
Vay be, reklam aldık.
benim bu noktada aslında çok güzel bir hayalim var da e-okul ve Milli Eğitim Bilişim Daire Başkanlığı falan buna sıcak bakmıyorlar bildiğim kadarıyla. Şöyle bir şey olsa aslında hiçbir sorun kalmayacak. E-okulda Excel'den içe aktar diye bir seçenek olsa ve e-okulun hazır bir Excel dosyası olsa mesela biz oraya notları yazsak çatır çatır. Ondan sonra içe aktar desek toptan alsan mis gibi olacak.
Turgay, ben onun şeyi duydum. Bir uygulama varmış. Onun içerisinde aslında notlar girdiğin zaman direkt e-okulla entegreli yani. İç aktar sanki sistemini uygulayabileceğimiz bir uygulama olduğunu duydum ama erişilebilir mi ya da ne kadar erişilebilir onu kontrol etme şansım olmadı. Ona benzer bir şey var sanırım.
Abi sen kaynağından o uygulamanın adını sanını öğren. Testini yapalım. Gerekirse üreticileriyle iletişime geçelim.
Aynen, onu
Erişilebilirliğini.
arkadaşlardan duymuştum. Bu çok hızlı ve kolay oluyor diye onun şeyini söylemişlerdi.
Yani ben duymadım. Ya mobilde sınıf defteri diye bir uygulama falan var da.
Onu
Ben
kullanıyorum, evet, o
çok
plan
beceremedim
yazmak
onu
için iyi oluyor.
kullanmayı.
Yok ya, güzel oluyor. Şeyler, dersleri seçtiysen planda en azından kazanımları yazma noktasında baya faydası oluyor.
Ben kazanımları Excel'den bilgisayarımda taşıdığım için çok
Ha,
ihtiyaç
doğrudur.
duymuyorum.
Bu bir de ZipGrade diye bir program var. Hiç kullanan oldu mu? Bu programın içerisinde mesela test yaptıysanız, sınavı çoktan seçmeli yaptıysanız, önce cevap anahtarını programın içerisine giriyorsunuz. Sonra kağıdındaki hani şablon yerleştirdiyseniz, işte sınav kağıdını okumak için, o şablonun fotoğrafını çektiğiniz anda sistem direkt kaç doğru kaç yanlış olduğunu çıkarabiliyor. Bir ara öyle bir şey de satın almayı düşünüyordum. Hani kendimiz acaba bunu yapabilir miyiz noktasında. Böyle bir şey denemeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, hiç deneyen oldu mu? Hani bunu eğer yaparsak test olan sınavları kendimiz okuyabiliriz mesela.
Aynen. O mantıklı.
Elif bir şey diyordu herhalde.
Benim test olan sınavlarla ilgili aslında şöyle bir şey aklıma geliyor ama ne kadar işlevsel olur bilmiyorum. Çocukları işte altına bir şey koyup biraz daha bastırarak yazmalarını söylerseniz şey olduğunda, yani biraz sonuçta orada bir kabartma olduğunu şey yaparsanız çocukların doğru ya da işte doğru yapıp yapmadığını dokunarak da anlama şansımız olur mu acaba diye bu aklıma geldi ama işte kullananlar, zaten bu işi yapanlar herhalde daha doğru cevaplayabileceklerdir.
Ya çocuk doğru bile işaretlemiyor bazen. O iş çok riskli olur gibi düşünüyorum yani. O şablonu bile bazen
Aynen,
beceremiyorlar.
o iş biraz problemli. Şöyle problemli. Elimizde kağıtlar A4 kağıdı olduğu için iz çok taşımıyor.
Yıpranır çabuk.
İz taşımadığı için de bir sınavı okuyana kadar o işaretleme izleri kaybolabilir.
En temiz iş bu uygulamalar aslında. Eğer bizi telefon yönlendirirse, hani tam çekeceğimiz yer noktasında, yani sağ sol ayarlama noktasında, kendimiz testleri direkt okuyabiliriz. Ben onunla ilgili biraz araştırma yapıyorum. Bu ZipGrade'i bir inceledim de tam güvenilir bir sonuç vermiyor falan da dediler, ama buna benzer birçok uygulama var. Eğer erişilebilir bir tane bulursak kendi testlerimizi kendimiz okuyabiliriz. Yani belki kağıdın üzerinde mesela şablon yapmayız, ama ayrı küçük bir şablon kağıdı oluştururuz. Çocuklara ikinci bir şablon verebiliriz mesela, sınav kağıdı dışında. O şablonların fotoğrafını çekerek bunu yapabilir miyiz? Denemek lazım. Olabileceğini de düşünüyorum ya. Hani uygulama geliştirilirse, biraz da VoiceOver'la falan uyumlu olursa denenebilir gibi geliyor bana.
Peki, o zaman sınavla ilgili, sınav okumak ve yapmakla ilgili başka bir şey kalmadıysa idareyle ve veliyle görüşmek için bir yol izlenir mi? Ekstra bir şey yapmak gerekir mi? Bir kör öğretmen olarak bu konuya geçmeli miyiz?
Geçebiliriz. Ya idare konusu aslında biraz ben şans olduğunu düşünüyorum ya. Şimdi hakikaten bazı çalıştığımız okullarda idaremiz duyarlı oluyor, ya da en azından duyarlı olmasa bile ilk etapta tarafsız olup en azından direkt ön yargıya da sahip değilse bu konuda biraz şanslı oluyorsunuz aslında. Ama onun dışında eğer siz geldiğinizde direkt taraflıysa, belli bir dönem sizi uğraştırabiliyor hakikaten. Zaten bu adımda ne yapacağız? Geri adım atmamak gerekiyor hiçbir şekilde ve belli noktalarda haklarımızı bilmek gerekiyor. Çünkü insanlar direkt sizin körlüğünüz üzerinden yükleniyorlar. Hani eğer adamda zaten bir önyargı varsa direkt körlüğün üzerinden yükleniyor. Onun için de ne tür haklara sahip olduğumuzu falan da çok iyi bilmek gerekiyor. Hani ne şekilde isteyeceklerini anlamak noktasında. Ben 3 tane okulda çalıştım. İlk Uzun Hasan'da başladım. 1,5 yıl oradaydım. Hani ilk yıl dediğim gibi stajyer öğretmen olduğum için okul müdürü bir rehber öğretmen eşliğine derse girmemi istedi. Ha
Bu arada
şimdi
onun öğretmen atama ve yer değiştirme değil de öğretmen yetiştirme yönetmeliğinde yeri var Deniz Hocam.
kaldırıldı diye de duydum ben onu ya sanki.
Şu son aday öğretmenlik yönergelerinde şey var. 6 ay zaten farklı bir kurumda eğitim alabiliyorsun ya. 6 ay boyunca zaten derse sokmuyor seni. 6 ay boyunca eğitim alıyorsun. Bir takım staj görevleri var. Ondan sonra kendi okulunda başlıyorsun.
Olabilir yani. Doğrudur. Ben bir kaldırıl dediler. Sonra bir değil dediler.
Ya eskiden okulun şartlarına göreydi. Okulun şartı uygunsa seni bir rehber öğretmenin yanına veriyorlardı. Yani benim gören bu şekilde rehber öğretmenin yanına verilen arkadaşlarım da oldu. Kendi sınıf arkadaşlarım. Ben ama hiç bir rehber öğretmenin yanına verilmeksizin mecburen sınıfa girmek zorunda kaldım. Evet, 29 saat gibi bir ders saatim de vardı ayrıca.
Evet, ihtiyaç olmuş.
Cehennem gibiydi.
Evet. Şimdi mesela bu noktada belli haklara bilmek gerekiyor. İlk mesela önce nedir? Bir öğretmene 21 saat üzerinde istemezse öğretmen ders verilemiyor. Gerçi o hal falan deyip hani veriyoruz diyenler oluyormuş. Hani o noktada şu dönem için belki bunu söylemek ne kadar yeterlidir, doğrudur onu bilmiyorum ama hani normalde bir öğretmen isterse 21 saatin üzerinde ders almayabiliyor. Yani zorla size işte hocam işte 25 saat alın, 30 saat alın gibi bir dayatmada bulunamazlar. Hani bulunmamaları gerekiyor. Mesela onu bilmek gerekiyor. İsterseniz 21 saatin üzerinde idare verisi alıyorsunuz, isterseniz de almayabiliyorsunuz. Böyle bir hakkımız var. Hani idareyle tabii yaşadığımız sıkıntılar noktasına dönersek ben Uzun Hasan'da İlk ne sıkıntısını yaşadım? Atanır atanmaz. Okul müdürüm beni buradaki Aşık Veysel Körer Okulu'na göndermeye çalıştı ilk etapta. Yani dedim bakın hocam İzmir'de bir sürü görme engelli arkadaş var. Yani düşünün dedim aynı şeyi yani sizin düşündüğünüzü bütün okul müdürleri düşünse yani herkes oraya doldurulduğunu hesaplayın. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Nitekim olmadı. Orada çünkü ihtiyaç yokmuş. Hani Allah'tan da yokmuş diyorum. Hani her şey anlamda değil. Ha bugün beni Körer okullarına da verseler gider çalışırım. Çünkü oradakiler de öğrenci. Yani fark eden bir şey yok ama hani bütün insanları, bütün işte görme engelli öğretmenleri belli bir yere toplamak zaten saçma sapan bir olay. Yoksa Körer okullarında çalışmak istememek ya da o olaya katı bir gözle bakmak değil benim dediğim. Çünkü
ama zaten
öğrenci.
oradaki algı ve buraya girmek istiyorum affedersin ama oradaki algı aslında şey görmeyenler görmeyenlere öğretmenlik yapabilir algısına biz karşı çıkıyoruz. Yoksa tabii ki de görmeyenler de öğrenci. İlla ki orada birileri çalışacak ve körlerin de çalışması ne güzel.
Yani hem de yani körlerin çalıştığı gibi orada çalışan gören öğretmenlerin de kabartma yazı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum da hani o daha derin bir mevzu. İlk etapta öyle bir sıkıntı yaşadık. Sonra baktılar o olmayınca hani rehber öğretmene derse girdim. Bir yıl sonra tabii kendim derse girmeye başladım. Bir dönem girdim bir sıkıntı da olmadı. Tabii dönem arasında sürekli norm fazlası olduğum için hani 15 saat ders düşüyordu hepimize. Kimse ek ders almıyor ve herkes mutsuz. Şimdi okullarda bu durum var ve herkesin gözü bende. Ya işte sen varsın gitmiyorsun biz de ek ders alamıyoruz modunda takılıyor herkes. Hani bunu da hissediyorsun. Ben dedim gideyim yani madem yapacak bir şey yok başka bir okula giderim. Hani orada belki ek dersim olur. Ya da en azından hani norm fazlası ol bir yere kadar. Çünkü siz istemezseniz size bir yere reysen veriyorlar. Yani tercih yapmazsanız size boş olan bir yere veriyorlar. Dedim hani belki benim istemediğim bir yer gelecek. En azından kendim tercih yapıp gideyim diye. Oradan Vedide Bağ Pars diye bir okula gittim. Hani bu okulun ismini de 3-4 ayda zor öğrendim. Hakikaten değişik bir isimdi. Onun dışında orada 1,5 yıl kadar çalıştım. Tabii oran 8'leri falan da derse girdim. Mesela 7 aldım, 8 aldım falan. Yani okul müdürüyle orada bir sıkıntı yaşamadım. Yani ilk etapta her şeyi bana bırakmışlardı. Yani hani kendileri en azından olayı öğrenme, tanıma aşamasındaydı. Oralarda da yani bir sıkıntı yaşamadığımız için olumlu bir izlenim bıraktığımı düşünüyorum. Yani o noktada olumlu bir süreç oluştuğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde bana nöbet verme girişiminde bulunmadılar. Ben de bana nöbet verin demedim. Yani işin böyle bir tarafı da var açıkçası. Hani hocam nöbet tutar mısın, tutmaz mısın diye bir durum oluşmadı. Yani ben de özellikle nöbet tutayım noktasına girmedim. Verseler tutar mıyım? Tutarım yani elimden geleni yaparım. Sonuçta bir şekilde bir yöntem geliştirip tutulabilir ama özellikle nöbet ben de tutmalıyım falan noktasına o dönemlere girmedim. Şimdi de girmiyorum. Niye? Çünkü ufak da olsa nöbetin cüzi bir ücret oluşmaya başladı. Hani şu an istediğimiz zaman çıkıp belki diyecekler ya önceden istemiyordu. Şimdi bu işin içine belki ücret girdiği için istiyor gibi bir algı yaratılacağı için önceden istemediğim için şu anda da hani istemiyorum ama hani idare bana kalkan hani nöbet hocam sen de tutman gerekiyor tutar mısın derlerse ben de tutarım elimden geleni yaparım o. Tabii farklı bir konu yapmamız gereken bir durum. Son olarak tabii Şehitler Ortaokulu'na geldim. Burada ilk geldiğimizde farklı durumlar yaşandı. Okula geldiğimde bizim müdür yardımcılarımızdan bir tanesi zamanında Aşık Veysel Körer Okulu'da öğretmenlik yapmış bir arkadaş. İlk geldik tabii.
Kim o ya?
Verelim mi isim? Emine Hoca, Emine Kanar. Bilmiyorum Aşık Veysel'de okuyup tanıyanlar vardır. Orada belli bir süre çalıştıktan sonra bizim Şehitleri Ortaokulu'nda idarecilik yapmaya başlamış. Birkaç gün sonra yanıma geldi. Deniz hocam seninle görüşelim falan. Dedim hocam buyurun görüşelim. Tamam deyince ben bir şey çıkacağını tahmin ettim yani. Hani herhalde bir şeyler deneyecek. Ben de zaten bekliyorum ya, kimse bir şey demeyecek mi acaba? Her şey normal mi gidecek falan diye. Çünkü öyle bir psikolojik sürece giriyorsunuz. Yani 30 yıllık da öğretmen olsanız bir okula gittiğiniz zaman insanlar sizi ilk defa tanıyorsa hemen maalesef sizin yetersizliğinizi sorgulayabiliyorlar. Ha, sorgulamayan okullar vardır ama sorguluyorlar. Yani genelde bir sorgulama durumu oluşabiliyor. Bunda birçok arkadaşımız da karşı karşıya kalıyor. Kadın bana hani hocam biz buradaki öğrencileri çok zor idare ediyoruz. Bizim çocuklarımız çok yaramaz. Öğretmen arkasını döndüğü zaman her türlü yaramazlığı yapıyorlar falan başladı anlatmaya. İşte bizim bir İngilizce öğretmenimiz vardı Körler Okulu'nda. Düşün bir görme engelli bir görme engelliye bile bunu yapıyor falan filan moduna girdi kadın. Ben de dedim ki hocam dedim siz de arkanızı dönünce aynı şeyleri yapıyor mu çocuklar dedim. Yapıyorlar hocam dedi, yapmaz olurlar mı? Bakın dedim o zaman bunun körlükle bir alakası yok. Demek ki bu öğrenci psikolojisiyle ilgili bir şey dedim. İşte geldiğiniz okulda hangi sınıflar aldınız falan dedi. Ben aldım en son 8'lere mezun ettim. Ha büyük çocuklar da almışsınız falan filan moduna girdi. Öyle başladık. Ha sonra çok samimi de olduk. Yani işin o tarafı da var. Yani baktı kadın hani hakikaten bana dedi. Ya Deniz hocam dedi hani biz valla ilk başta ön yargılıydım dedi. Ama sonra hani hiçbir şekilde şikayet gelmedi. Ne bileyim hiçbir olumsuzluk da yaşamadık dedi. Ben yanlış düşünmüşüm noktasında da söyledi kadın. Ama işin olumsuz, üzüntü verici tarafı şu. Kendisinin görme engelli bir çocuğu var. Hafif de zihinsel düzeyde bir çocuk sanırım. Onun dışında Körler Okulu'nda çalışmış da bir öğretmen, yani arkadaşımız. Hani körleri tanıyıp o okullarda çalışıp en azından bir görme engellinin bu işi yapamayacağını ya da bu işi yapmak noktasında yetersiz kalacağını düşünmesi yani sorgulanması gereken bir şey maalesef. Yani bu sıkıntılı bir durum. Çünkü hani hiçbir şekilde görme engelli birisiyle çalışmayan bir insan bunun kaygısını yaşayabilir. Yani bunu bir noktaya kadar anlayabiliriz ama körleri tanıyan bir insanın bu kaygıyı yaşaması yani üzerinde durulması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. O olaydan sonra diğer bizim müdür yardımcısı arkadaşlarımız bizim Gürsel Hoca vardı dedi. Ya Allah Deniz Hocam direkt yüzüne söylemedik ama ben 24 yıldır idareciyim. İlk geldiğinde biz eyvah dedik dedi ya. Hani ne olacak işte bu okulda nasıl idare edilecek? Biz bu çocukları zapt edemiyoruz. Velilerden her gün şikayet mi gelir noktasındayız dedi. Hakikaten de bu noktada yani biz dedi hiç yani beklediklerimizle korktuklarımızla karşılaşmadık falan dedi. Hani biraz samimiyetimiz artınca falan. Hani konuştuk, güldük, geçtik falan. Hani şu an hakikaten yani çok iyi bir durumdayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biraz idareyle herhalde iletişimimiz de önemli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olurken de haklarımızı sonuna kadar bilip arkasında durmamız gerekiyor. Yani sinmemek gerekiyor bir şekilde. Çünkü insanlar üzerinize gelebilir. Farklı psikolojik baskılar yani baskılar yaparak sizin oradan gitmenizi, hani bizden gitsin de nereye giderse gitsin noktasında tayin istetmeye çalışmak gibi falan farklı durumlar oluşabilir. Bu noktada belli bir duruşunuz olup hani aslında bunu yapamayacağını hissettirdiğiniz zaman, hani olayın aslında tek hakimin siz olduğunu hissettirdiğiniz zaman aslında onların da o inadı kırılıyor. Ve öğrenciyle iletişimini zaten, onlar sizin öğrenciyle iyi bir iletişim kurduğunuzu hissettiklerinde bunun aslında farklı yollarla da öğretmenin sınıfta hakimiyet sağlayabileceğini görüyorlar. Yani sadece bağırmayla, çağırmayla ya da göz teması kurmayla yani hakimiyet sağlanmadığını, iyi bir iletişim kurarak da çocukların psikolojisinden anlayarak da bu iletişimin kurulabileceğini onlara hissettirdiğiniz zaman inanın bunu idare de anlıyor. Hani ve sorunları asgari hatta tamamen yok edebiliyorsunuz. Ben şimdi okulda mesela özel günlerde görev alıyorum. Ne bileyim hani etkinlikleri çıkarıyoruz, yapıyoruz. Hani düşünüyorum hani kim ne yapıyorsa onu yapıyorum. Belki herkesin yapıp benim yapmadığım bir nöbet olayı vardır şu anda. Dediğim gibi derlerse de tutarım. Hani şu anda bununla ilgili bir talep de gelmiyor. Hani denese de tutarım. Onun dışında da başkalarının yapıp da kendimin yapmadığı hiçbir şey de yok mesela. Zümrem hazırlanacak. Oturup ben de hazırlıyorum yani. Yapıyoruz zaten. Hani çok aman aman yapılacak farklı bir şey de yok. Biraz da sorumluluk bizde. Biz eğer körlüğümüzün arkasında yaslanmayıp herkes ne yapıyorsa biz de o noktada bir şeyler yapma noktasında katkı sağlarsak, ne bileyim zümre tutanağı mı hazırlanacak? Bunu yılın birinde de biz kendimiz alırsak, işte ilçeye mi gidilecek zümre olarak? Hani yılın birinde kalkıp biz gidersek, planlar mı teslim edecek? Planların en azından sınıfın birinin planının çıktısını da biz alır verirsek, hani diğer zümrelerimizin üzerine de yükü atmazsak o noktada da olayı çözüyorsunuz aslında. Yani biraz da bizde bitiyor olay. Hani sadece karşı tarafı eleştirirken aslında kendimizin de neler yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor. Bunlar yapıldığı zaman da ben eğer karşımızdaki insan çok art niyetli de değilse sorunların da çözülebileceğini düşünüyorum yani. Bilmiyorum arkadaşlarımızın yaşadığı farklı sıkıntılar var mıdır? Ben ciddi bir sıkıntı yaşadım diyemem.
O zaman bu konuda diğer arkadaşların da görüşünü alabilir miyiz?
Ben hemen bir görüş belirteyim. Benim sesim bu arada az gelebilir arkadaşlar. Çünkü kayıt yaptığımız için
Hayır,
benim sesim
gayet
çok
iyi geliyor.
tam yüksek geliyor kayıtta. Biraz kıstım o yüzden mikrofonu. Şimdi bu idari olaylarda şu çok önemli. İlk önce kendinizi orada nasıl ifade ettiğiniz. Yani ilk önce bıraktığınız izlenim çok işe yarıyor. Hani siz oraya gittiğinizde böyle kendinizi tam anlamıyla gösteremediğiniz zaman, hani silik bir şekilde durduğunuz zaman, onlarla iletişim kuramadığınız zaman, onlar düşüncelerini hani bir şekilde size hem ifade ediyorlar, etmeseler bile bir süre sonra dediğim gibi o iletişimsizlik maalesef bazı şeylere yol açıyor. Ben mesela ilk görev yerim benim Hakkari Yüksekova'ydı. 4 yıl kadar orada görev yaptım. Düşünün ta Yüksekova, yani Türkiye'nin bir ucuydu. Birçok şeyden yoksun olarak lanse edilen ve giden her kişinin kaçtığı bir kaçmaya çalıştığı, bir an önce torpili bulup gitmeye çalıştığı bir yerden söz ediyorum. Yüksekova'dan. Ben ilk gittiğimde daha mezun oldum, gittim işte. Ve lisede görevlendirildim mesela. Benim okulum doluydu, böyle asker işleri falan oraya görevlendiriliyordu. Çünkü merkezi bir okula çıkmıştı benim tayinim. Gittim lisede başladım. Hani ben orada mesela o Milli Eğitim Şube Müdürü'nün karşısında ya ben yapamam, şöyle yaparım, böyle olurum falan diye şey yapsam, onların nazarında daha böyle bir farklı bir duruma düşecektim. Ama gittim, ben 2 yıl lisede çalıştım. Oldukça iyi ilişkilerim oldu o okulda da, hani idareyle de olsun, öğrencilerle olsun. Ondan sonra kendi okuluma geçtim yine orada. Ya dediğim gibi her şey hani insanın kendini ifade etmesiyle alakalı, oradaki iletişimle alakalı, yani kurduğunuz iletişimle alakalı ve kendi yapabileceklerinizi orada sergilemenizle alakalı. Mesela ben bu okuldan söz edeyim size, şu hani EBA var, işte akıllı tahtalar var. Bizim formatörlerden bir tanesi geldi, bu konuyla ilgili anket yapıyordu, işte benimle konuştu. Vallahi dedi, hocam şimdiye kadar hani en verimli şeyi, görüşmeyi seninle yaptım dedi. Çünkü ben gerçekten yaptıklarımı söyledim. Yani çoğu aslında okullarda ne hani akıllı tahtalar olsun, böyle takıyorlar flaşı, bir iki bir şey gösterip şey yapıyorlar. Hani doğru düzgün EBA'yı kullanmıyorlar, bilgisayar kullanmıyorlar. Yani aslında hani bizden çok farklı değiller. Biz belki onlardan daha iyi durumdayız. Mesela doğru düzgün işte Turgay gibi Excel'de bir şey hazırlayan, not hazırlayıp da hesaplamasını yapan falan çok öyle yok. Herkes işte o an anlık giriyor, yapıyor, çıkıyor falan. Hani kimse çok fazla uğraşmıyor. Yani biz daha titiz davranıyoruz, öyle söyleyeyim. Ya da hani davrananlar diyelim. Herkes olmayabilir ama ben bu konuda çok özen gösteririm. İlla ki mesela bilgisayarım hep yanımdadır benim. Akıllı tahtayı kullanırım ki akıllı tahta olayı aslında en azından hani öğrencilerle iletişim kurmak adına biraz daha iyi oldu. Yani mesela işte notları öğrencilere tahtaya yazdırmak yerine direkt ona yansıtıyorsunuz. O notu öğrenci oradan görüp yazıyor. Veya siz hani belgeler üzerinde işlem yapıyorsunuz, öğrenci onu fark ediyor, görüyor. Bu anlamda öğrenciye mesela ihtiyaç kalmadı. İşte bu işte yoklamaları öğretmenin kendisinin alması da çok önemli bir etken. Hani ne kadar erişilebilirse sistem, biz o kadar ön plana çıkıyoruz. Öyle söyleyeyim. İdareyle de aslında insanların yapısıyla da alakalı bu. Hani önyargılı, eğer bir insan önyargılıysa onu çok fazla kıramayabiliyorsunuz. Sadece o dediğim gibi, Deniz'in az önce söylediği gibi, mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz ve yıpranıyorsunuz. Ama ben mesela bu şey son okuluma gittiğimde, işte girdim okula, oturuyorum şeyde müdür odasında. Önce şey dediler, hocam siz buraya, haberleri bile yok mesela benim oraya atandığımdan, hocam siz buraya işte ücretli mi atandınız dedi. Hayır dedim, kadrolu. Ne yapacak yani, şey dedi, size özel bir sınıf mı açacağız biz? Hayır dedim, siz nasıl derse giriyorsanız, öğretmenler nasıl burada görev yapıyorsa ben de aynı şekilde görev yapacağım. Hani aynı sınıflara gireceğim, herhangi bir özel bir sınıf olmayacak dedim. Yani hiçbir şeyden haberleri yok aslında. Siz kendinizi anlatmadığınız için, anlatabiliyor muyum? Onlar çok fark edemiyor durumu. Bilmiyorlar çünkü. İletişimsizlik sorunu yaşıyorsunuz. Siz zamanla bütün insanların o ön yargılarını kırıyorsunuz. Yani kırmaya başlıyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz zaten. İşte iş ortamında olsun, o oluşturduğunuz sosyal ortamlarda olsun. Ancak bunu siz başarıyorsunuz. Mesela ben şimdiye kadar bir sürü hani idareci değiştirdim. Dediğim gibi çok öyle problem yaşamadım. Ama bunda tabii ki hani insanın kendiyle de alakası var. Bu çok önemli çünkü. Dediğim gibi orada şey olmamak lazım. Böyle sessiz, çok fazla sessiz kalmamak lazım. İlla ki kendinizi göstereceksiniz. Yoksa olmuyor.
O zaman ya şunu söylemek mümkün mü acaba? Yani biz kendimizi ifade edebildikten sonra, ya tabii ki önyargılı olan insanlar herkese karşı önyargılı olabiliyorlar işte. Ne bileyim, eminim işte eş durumundan gelip de işte asker eşi olarak gelen insanlara da ya da işte herhangi bir şekilde asker eş durumundan gelen insanlara da ilk başta önyargı olabiliyor. İşte ne bileyim, herhangi bir fiziksel özelliği yüzünden işte bir ideolojinin temsili bir fiziksel bir görüntüsünde bir şeyi olan insanlara karşı da önyargı oluyor ama önyargıyla baş etmek zaten herkes için bir konu. Tabii ki engellilik söz konusu olduğunda öyle ama biz çalıştığımızı, çalışmak istediğimizi, buna motive olduğumuzu gösterdikten sonra herhalde genel olarak problem yaşama olasılığı azalıyor diyeyim. Yani
Bak
sıfıra inmek
şöyle şöyle bir şey
mümkün değil ama.
söyleyeyim ben. Şey çok önemli. Mesela ben bir öğretmenden şöyle bir şey duymuştum. Bizim okul çok şey bir okuldur arkadaşlar. Böyle hareketli bir okuldur. Hatta geçen yıl mıydı? Haberlerde de böyle bir çıktı. Mersin Ersoy Ortaokulu bir öğrenci öğretmene saldırdı. Ondan sonra böyle ailesi geldi, ortalığı birbirine kattı falan. Böyle bir hani hareketli bir yerdeyiz biz. Böyle sıkıntılı bir okul. Yani benim sabah böyle esrar çekip derse gelen öğrencilerim var. Öyle söyleyeyim ben size. Öyle bir okulda ben görev yapıyorum. Şimdi hani onlar biraz azaldı tabii de. Daha iyi, biraz daha iyi bir durumdayız. Ama her an böyle kavganın, gürültünün olabileceği bir yapıdayım. Ama ben hiçbir zaman mesela çok ihtiyaç duymamak kaydıyla, yani hiçbir zaman gidip de işte idarecileri ya bu sınıfın hakimiyetini ben sağlayamıyorum deyip idareci çağırmadım. Ama ben biliyorum ki birçok öğretmen bu anlamda idarecilerden yardım istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sınıftan ağlayarak çıkanları mı dersiniz? İşte idarecileri çağıranı mı dersiniz? Mesela işte bir şey oluyor diyelim ki sizin dersiniz boş. Hani doğru düzgün mesela veya bir duyuru yapmak için sınıfa giriyoruz. Bir bakıyorsunuz ki ortalık şey yani çok fena. Anlatabiliyor muyum? Hani bu insanın görüp görmemesiyle alakalı değil. Şahsen ben o anlamda biraz otoriter de buluyorum kendimi. Hani bu öğrencinin üzerinde oluşturduğunuz etkiyle de çok alakalı dediğim gibi. Yani dediğim gibi aslında bizden çok da farklı değiller onlar. Hani görmek onlar için tabii ki bir avantaj olabiliyor ama ben çok tuhaf örneklerle de karşılaştım mesela. Hani bu örnekleri verebiliriz. Bunlar çok şey değil aslında. Mesela şöyle bir şey. Bir bayan öğretmenin dersinde öğrenciler maalesef yani şöyle ifade edeceğim, bu bir şey olmasın. Cinsel organlarının hangisinin daha büyük olduğunu yarışma yapıyorlar. Bunlar böyle kendi aralarında. Ondan sonra öğretmen bir dönüyor böyle arkasını ve karşılaştığı manzara çok fena. Ve bu öğretmen görüyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler oluyor. Yani şimdi diyeceksin ki senin dersinde ne oluyor? İşte böyle şeyler olmuyor mu? Öyle öğrenciler görevlendiriyorsunuz ki arkadaşlar size ne olup bitiyorsa zaten bir şekilde anlatıyorlar, söylüyorlar. Yani illaki oluyor. Mesela benim sınıfımda bir tanesi sigara yakmış böyle içiyor. Ben de o zaman böyle pencere kenarındayım. Ondan sonra ya diyorum ne kadar yakından geliyor böyle bir bahçede. Kim acaba diyorum sigara içiyor. Sonra bir şekilde bana bir kuş uçtu. Haber uçtu. Sonra çocuk meğer geçmiş böyle sınıfın bir köşesine sigarayı yakmış içiyor. Tabii ben aldım o çocuğu. Götürdüm hani idareye teslim ettim. Ama orada yani hani böyle öğrencilerle biz şey yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Orada bir de şey var, idarecinin tutumu. Mesela bundan bir önceki idareci de siz kuralı uyguluyorsunuz. İdareci bunu alıyor. İşte sen gönderdin ya. Ya diyor şey diyor işte hani git diyor öğretmeninden özür dile bir daha olmasın diyor geri gönderiyor sana. Ama şimdi o yok çok şükür. İyi bir idari kadro oluştu mesela bizim okulda. Tutarlı davranıyorlar öğrencilere karşı. Öğrenciler de ha diyorlar demek ki bir otorite var ve biz daha düzgün davranabiliriz bu durumda. Ve ben hani bu olaylar bir ortaokulda yaşanıyor yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani zor gerçekten bu sistem çok zor. Orada sizin gücünüz, otoriteniz, işte yaptıklarınız çok sizi ön plana çıkarıyor. Ha ben şey söyleyecektim. Şimdi bir öğretmen şöyle söylemişti bana. Biz işte seni takip ediyoruz ve diğer öğretmenlere de bakıyoruz. Öğrencilerin sana karşı yaklaşımıyla onlara karşı yaklaşımı çok daha böyle farklı diyorlar. Mesela onlara çok böyle lakayt davranıyor işte çok böyle labali davranıyor ama sana karşı daha böyle bir mesafeliler. Hani böyle şeyler yapmıyorlar. Ve gerçekten bu anlamda takdir ediyoruz. Çünkü hani çok fazla saçma sapan hareketlere tanık oluyorlar ki bizim öğrenciler dediğim gibi çok böyle farklı öğrenciler ya. Öyle söyleyeyim ben size. Amaçsız, hiçbir amacı olmayan öğrenciler. İyi öğrencileri gerçekten arıyoruz, böyle mumla arıyoruz ve onları kaybetmemek için de elimizden geleni yapıyoruz. Var öyle öğrencilerimiz, onlar için de mücadele ediyoruz. Ama onların dışında bir sürü kötü öğrenci de var maalesef. Hani böyle bir okulda ben mücadele ediyorum. Tabii ki orada dediğim gibi böyle normal, sakin bir insan olamıyorsun. Sen yani bir otoriteniz illaki olacak. Olmak zorunda. Olmasa olmuyor zaten. Çünkü ne velileri ilgileniyor onlarla doğru düzgün. Ben hani toplasanız bir sene içerisinde 10-15 veliyle görüşürüm ya da görüşmem. Ben bir veli toplantısı yaptım. 4 kişi gelmedi belki de. 4 kişi en fazla belki de gelmiştir. Yani üçünü kesin hatırlıyorum da bir tanesinde galiba başka bir sınıfa girdiğimde görmüştüm. Onun başka bir öğrencisi vardı. Orada yakaladım o veliyi. Yani doğru düzgün onlarla ilgilenmiyorlar ve siz hani böyle okullarda görev yapıyorsunuz. Merkezi okullarda da velilerin baskısını hissediyorsunuz. Mesela çok merkezi, iyi bir yerde. Veliler sizin işinize karışıyor. Sadece sizin değil, diğer öğretmenlerin de işine karışıyor. Mesela ödev konusunda. İşte sen niye benim çocuğuma ödev vermiyorsun? Ya da ödevi niye böyle veriyorsun diye. Ahkam kesebiliyorlar hani. Haliyle sen o zaman bocalıyorsun. İşte benim dersime görme engelli bir şey öğretmen girmesin diyebiliyor mesela oradakiler. Daha ukala olabiliyor. Ama buradaki veliler de ben öyle bir şey yaşamadım açıkçası. Öyle bir şey görmedim. Hani şimdiye kadar söyleyeyim. Ben çünkü çok fazla okul değiştirmedim. Bir Yüksekova'da çalıştım. Bir de Mersin'de. Mersin'de de 7. yılım bu yıl. Hani dediğim gibi çok dikkatli olmak gerekiyor. Öğrencileri iyi seçmek gerekiyor sınıfta özellikle. İdareyle ve daha doğrusu oradaki insanlarla iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Tamamen içe dönük, işte onlardan uzak takılırsanız sizin zaten farkınızda bile olmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? O zaman hiç umursamıyorlar sizi. O yüzden hayatın içinde olmak gerekiyor.
Ben Fahrettin Hoca'nın bahsettiklerinden en çok şeyi çıkardım aslında. Yani sanki işte körlüğün getirdiği bazı dezavantajlar, bizim daha doğrusu körlükle ilgili algının getirdiği bazı dezavantajlar bizim aslında lehimize, avantajımıza dönmüş gibi. Yani şey, laf söz gelmesin diye çoğu kez işte ya da işte birilerinden daha az yardım alalım diye gösterdiğimiz çaba bir disipline dönüşüyor. Ve bunun çocukların bir dönüşü oluyor, bir sonucu oluyor. Ve haliyle sizin iyi öğretmen olmanızı ve bunun görülmesini sağlıyor. Ve tabii ki akıllı tahta kullanımı, teknoloji bizim biraz da dostumuz herhalde. Çünkü işte görmeyen kişi nasıl okur, nasıl yazardı önceden sorun. Ama şimdi teknolojiyle pek çok insanın kullanamadığı o teknolojiyi bizim kullanıyor olmamız, erişilebilir olması koşuluyla bizim kullanıyor olmamız bizim bir artımız haline dönüşüyor. Benim anladığım bu. O yüzden mümkün olduğunca herhalde disiplinli olmak, Deniz Hoca'nın da belirttiği gibi, Turgay Hoca'nın da belirttiği gibi, ne kadar disiplinli olursanız, ne kadar zamanında bir şeyleri kayıt altına alırsanız, ne kadar tutarlı olursanız o kadar iyi öğretmen oluyorsunuz ve bu da dışarıdan illaki görülüyor ve önyargıların azalmasına, hiç sıfırlanmasına diyemeyeceksek de azalmasına sebep oluyor herhalde, yarıyor ya da diyelim. Turgay Hocam, senin bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı?
Yani arkadaşlar zaten söylenmesi gerekenleri fazlasıyla söylediler. Ben ekleyecek bir şey bulamıyorum. Senin özetlediğin gibi her şey işi kitabına uygun yapmakla başlıyor. İyi bir iletişim, bir ifade. Kendini doğru bir şekilde ortaya koyma. Becerilerini gerektiği yerde gösterme ve geri adım atmama. Haklarını ve ödevlerini çok iyi bilme işi çözüyor büyük oranda. Evet, bazen diğer öğrencilere göre daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Yani İdare ile olumsuz ilişkiler yaşayan tek biz değiliz. Körler değil. Örneğin benim okulumda bir öğretmen var. Sırf Hakkari doğumlu olduğu için zaman zaman problemler yaşayabiliyor. O yüzden yani kendimizi iyi ortaya koyduğumuz zaman, sorumluluklarımızı ve haklarımızı iyi bildiğimiz zaman ve gerekli başvuru mercilerini iyi takip ettiğimiz zaman ve her şeyi yazılı hallettiğimiz zaman, bu çok önemli. Özellikle idari işlemlerde yazılı işlemler çok çok önemli ve çok yapıcı sorunu çözüyor. Yani veliyle iletişim noktasında da ben şunu söyleyebilirim. Diğer öğretmenlerin iletişimi nasılsa benim de aşağı yukarı o düzeyde. Hatta ben zaman zaman öğrencilerimle birebir çalışmam için, ders çalıştığım için zaman zaman çok daha iyi iletişim kurabiliyorum velilerle. Yani şöyle açıklayayım. Karşılıksız olarak çalışıyorum. Yani ücretsiz olarak hafta sonları veya işte ders çıkışı bazen öğrencim talep ediyor. Hocam ben şu konuyu anlamadım diye geliyor bana. Kütüphanede oturtuyorum. Onu çalıştırıyorum. Sonra da gidiyor akşam velisine. Böyle böyle çalıştık vesaire diye anlatıyor. Tabii bu sizin o velinin gözündeki değerinizi, kıymetinizi artırıyor. Hani öte yandan ben lisede olduğum için velilerle çok fazla bir diyaloğum maalesef yok. Keşke olsa ama maalesef yok. Çünkü artık şu düşünce yapısında, yani bu çocuk 15-16 yaşına geldi. Ya daha nesini takip edeceğim ya. Başımdan gitsin de. Fikrinde olduğu için bizim çalıştığımız coğrafyada. O nedenle de çok fazla veliyle diyalog kurma şansım olmuyor. Öğrenciyi takip eden veliler genellikle gelir okula ve onlarla da zaten gayet olumlu ve başarılı bir iletişimimiz var.
Peki, teşekkür ederim. O zaman zamanımızı, süremizi bayağı bir açtık. Son olarak neden bahsetmeliyiz? Veliyle herhalde aşağı yukarı herkes aynı şekilde görüşüyor. Bununla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı?
Bence EBA konusuna girelim mi kısaca ya da vaktimizi çok mu açtık Elif?
EBA'dan da bahsedelim. Önemli bir konu sanırım. Yani bir şey de eksik kalmasını da istiyoruz çünkü.
Akıl tahta ve EBA birleştirerek bahsedebiliriz. Eğer hani bu konuya geçmeden önce başka arkadaşların katılımı yoksa direkt buraya geçebiliriz. Herhalde yok. Şimdi tabii erişilebilirlik noktasında akıl tahtanın hani konuşuyoruz. Maalesef erişilebilir falan değil Elif akıl tahta. Yani kendi başına bir erişilebilirliği yok. Bunu yardımcı araçlarla kısmen erişilebilir yapıyoruz. İşte kendi bilgisayarlarımızı HDMI kablosuyla bağlayarak bu HDMI kablosu tahtadaki ses ve görüntüyü aynı anda yansıtan bir kablo. Ya da işte VGA kablosu kullanılabiliyor. O da sadece görüntüyü yansıtan bir kablo. Bunlardan ikisinden birisini seçerek kendi işte laptopumuzu ya da hani artık ne bilgisayar kullanıyorsak onu akıl tahtaya bağlayarak bilgisayarımızdaki içeri tahtaya yani eskiden projeksiyonlar gibi düşünün. Projeksiyon gibi tahtayı kullanabiliyoruz. Yani direkt yansıtarak kullanabiliyoruz. Akıl tahtanın üzerinden direkt bir işlem yapmamız maalesef pek mümkün olmuyor. Hani ben ara ara bunu uyguluyorum. Eğer bilgisayarımda bir dosyam varsa, bir dosya hazırlamışsam bunu tahtaya yansıtarak uyguluyorum ya da bir yazı yazacaksam tahtaya yazmam gerektiğinde kendi bilgisayarımı tahtaya bağlayarak bunu kullanabiliyorum. Bundan önce aslında şeyi denemiştim. Bu Nevada'yı flash'a atıp tahtadan bu Nevada'yı açtıktan sonra bir de kendim Bluetooth klavye aldım. Bilmiyorum ya bizim okuldaki tahtalardan kaynaklı. Yani tuşa basıyorum Nevada mesela tahtadan 5-10 saniye sonra tepki veriyor. Çok sağlıklı olmadı. Bunu kullanan arkadaşlarımız varmış. Ben bunu niye olmadığını, niye yapamadığımı anlamadım. Keşke olsaydı yanımda bilgisayar taşımayacaktım. Hani Nevada'yı direkt bilgisayardan çalışıp hani akıl tahtaya attım. İşte flash belleğin üzerindeki dosyayı ya da tahtaya yüklediğim bir dosyayı Nevada sayesinde kullanmak istedim. Bu konuda başarısız oldum açıkçası. Çünkü tepkimeler çok geç oldu. Ya bunu yapamadığım için kendi bilgisayarımı taşıyorum bazen. Bu da tabii her gün taşımak sıkıntı da oluyor. Yani her zaman bunu da yapamıyoruz. Yani onun dışında keşke şey olsa çoğunlukla hani eleştirdiğimiz bir nokta Z kitap diye bir içerik var. Normal işte elinizdeki soru bankalarının ya da konu anlatımlı kaynakların ya da işte etkileşimli defterlerin bir nevi hani online bir hali olarak düşünelim. Ama bunu JAWS hiçbir şekilde okumuyor yani. Ya da Nevada kullanıyorsanız Nevada hiçbir şekilde bu içeriği okuyamıyor. Ben bu dosyaları indirip bir öğrenci yardımıyla kullanıyorum. İşte flash'a atıyorum dosyayı evde hazırlıyorum. O flash'ı akıl tahtaya taktığımız zaman çocuk bunu işte işte ilerletebiliyor, sayfa sayfa ilerletebiliyor. Bu konuda maalesef ekran okuyucu programlarımız hiçbir şekilde desteklemiyor. Yani bu desteklense epey bir işe yarayacak yani. Çok çok da güzel olacak. Onu öğrenci yardımıyla kullanıyorum. Bir de bizim akıllı tahtalarımız çok yavaş çalışıyor. Herhalde alt bölümlerde tozlanmalar falan olduğu için biraz da bakımlarını da yapmak gerekiyor. O noktada da yani gören arkadaşlar da epey sıkıntı yaşayabiliyorlar. Diğeri mesela sadece tabii bu görüntü ya da ses dosyalarıyla ders işlediğimiz zaman verimsiz oluyor. Bunun video şekilleri de var. İndirdiğimiz bir videodan yani maalesef betimleme durumu olmadığı için EBA'daki videolarda ya bir gören arkadaşımıza videonun içeriğini sorup öğrenmemiz gerekiyor. İşte öğrenmediğiniz bir videoyu da yani yayınlayamıyorsunuz, çocuklara gösteremiyorsunuz. Hani ne kadar erişim, yani ne kadar konuyu doğru anlatmış ya da nelerden bahsetmiş bunu bilmek gerekiyor. Video noktasında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani erişilebilir değil. Videonun ne olduğunu biz bilemiyoruz maalesef. Onun için arkadaşlarıma eğer sorup öğrenme şansım olmuşsa bir video indirdiğimizde onu tahtada yansıtıp gösterebiliyoruz. Bir de maalesef içeriklere ulaşmak da sıkıntı. Yani EBA'nın son hali de biraz karışık geldi bana. Hani içeriğe de ulaşmak da çok körcül değil. EBA ile ilgili maalesef genel böyle sıkıntılarımız var. Yani biz birebir herhangi bir yardımcı araç kullanmadan akıllı tahtayı pek kullanamıyoruz. Ya kendi bilgisayarımızı bağlayarak ya da bazı arkadaşlarımızın yaptığı, benim yapamadığım, belki de bizim okuldaki akıllı tahtalardan kaynaklı bir sorundan dolayı Neveda programını direkt kullanamayarak yani direkt bilgisayarın kendisini kullanamıyoruz. Bazen öğrenci yardımıyla, bazen kendi bilgisayarımı tahtaya bağlayarak akıl tahtayı kullanmaya çalışıyorum. Tabii çocuklar için farklı bir şey oluyor. Yani sonuçta sadece dersi anlatarak, soru cevap yöntemiyle yani işleyemiyorsunuz. Sıkıcı geliyor artık belli bir noktadan sonra. Çocuklar için bu eğlenceli bir şey oluyor. Bazen tahtayı bir çocuğa kullandırmak da güzel oluyor. Çocuklar mesela görevi alabilmek için hani bunu çocuk kendisi için hani farklı bir araç olarak kullanıyor. Görev aldığı için mutlu oluyor. Bir sorumluluk sahibi olmuş oluyor. Mesela bunda yaramaz ama teknolojik anlamda kendisini biraz daha geliştirmiş çocuklara veriyorum. Hani bunu da hatta şey diye tehdit edebiliyorsunuz. Bak hani sınıf içinde düzeni bozarsan sana verdiğim görevi geri alırım noktasında çocuğa davrandığınız zaman bunda faydası oluyor. Ben bunun faydasını gördüm. Öyle 7. sınıflarda hareketli bir öğrencim vardı ama hani bilgisayar konusunda falan da iyiydi. İyi bir öğrencim. Ona bu görevi verdim. Bu durumu da bildiği için sınıfta daha mesela dikkatli oluyor. Kendisinden bu görevi alınmasını istemiyor. Çünkü yanlış bir şey yaptığı zaman akıl tahta görevi onun üzerine düşeceğinden dolayı çocuk daha dikkatli oluyor. Sınıf içinde hani problemleri belli noktada asgariye düşürmek için de bu tür görevlerde verebiliyorsunuz. Hani işe de yarıyor. Maalesef akıl tahta ile ilgili sıkıntılarımız var yani. Hani hiçbir şekilde bir erişilebilirlik şeyi yok yani. Vestel'in akıllı tahtaları kullanılıyor milli eğitim okullarında. Yani içlerinde ne ekran okuyucu geliyor, ne siz ekran okuyucu programlarınız istediğiniz hızda ve ölçüde kullanabiliyorsunuz. En ufağından o ilk açıldığı zaman şifre girme ekranı var. O şifre girme ekranını dahi kendimiz yapamıyoruz. Yani hani sonra isterse geç kaldırılabiliyor. Hani bilgisayar öğretmenimiz bizim kaldırmış o şifre ekranını falan ama yani kendi içerisinde o erişilebilirlik anlamında bir ekran okuyucu programı olmaması, bizim programlarımızın istenen düzeyde de çalışmaması bizi sıkıntıya sokuyor açıkçası. Yani zaten birçok noktada düşünülmeyen görme engelliler hani bu noktada da ne öğrenci düzeyinde ne de öğretmen düzeyinde hani EBA geliştirilirken düşünülmemiş. Düşünülmediğini hem
her okulda peki şey var mı akıllı tahta?
Var. Okullarda var. Hani internet yok da tahtanın kendisi var.
Her okulda maalesef yok.
Ha bizde var, doğru. Her okulda yoktur.
%90'ı gibi bir civarda okulda olduğunu tahmin ediyorum ben. Ya bu noktada problemlerden Deniz Hocam ayrıntılı olarak bahsetti. Zaten ben de biraz bunların çözümüne yönelik neler yapıldı ve neler yapılıyor birazcık ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Fatih projesi ilk uygulanmaya başlandığında 2011 yılıydı ve biz işte Engelsiz Erişim Derneği ve o zamanlar Görme Engelli Öğrenciler Platformu'ydu. İki grup olarak da bu konuyla ilgili raporlar yazdık Milli Eğitim'e. Sonrasında YEGİTEK yani Yenilik Geliştirme ve Teknolojiyi İyileştirme Dairesi gibi bir açılım var. Tam şu an hatırlayamıyorum. Ve benzeri Milli Eğitim'in daire başkanlıkları görüşmeler yapıldı. Hatta 15-16 Şubat 2015'te bir Fatih projesi çalıştayı yapıldı engelliler için. Ama hala maalesef bir arpa boyu yol alabilmiş değiliz. Yine de sorun belli, çözüm belli ve çözüm için talep belli. Bir şekilde aşılacak. Son olarak Z kitapla ilgili işte üretici firmayla, Fernus firmasıyla bir temas sağlandı. İşte kodlamanın en azından NVDA ile işleyebilecek şekilde yapılmasına dair bir görüşme yapıldı. Bakanlıkla bu noktada Z şartnamesine bu kodlama şartının koyulması için çabalar sürüyor. Maalesef hala şu an tahtaları en verimli biçimde kendi bilgisayarımızı tahtaya bağlamak suretiyle kullanabiliyoruz. EBA'da aslında birçok fonksiyon var. Yani oradan öğrenciye ödeyebiliyorsunuz, ödevi kontrol edebiliyorsunuz, ders materyali ayarlayabiliyorsunuz, hazırlayabiliyorsunuz, kendiniz hazırladığınız bir içeriği orada yayınlayabiliyorsunuz, yayınlanan içeriklerden dersiniz için kullanabiliyorsunuz vesaire. Çok fazla seçenek var. Ama birçok kısmı ne yazık ki yeterince erişilebilir değil. Ben EBA'nın özel birinci dönem bu yetiştirme kursları için hazırlanan testlerin yayınlandığı kısmı kullanıyordum. O kısım epey erişilebilir e-kurs modülü. Ama diğer modüller sıkıntılı. Akıl tahtalarla ilgili zaten çözümü biraz önce Deniz Hocam da söyledi. Ben de kendi yöntemimden bahsetmiştim daha önceki programda. Yine bir VGA veya HDMI kablosuyla bilgisayarınızı bağlamak en kesin çözüm. Çünkü hem alıştığınız sistem hem genellikle JAWS for Windows kullanıyoruz ve JAWS'un erişilebilirlik çözümleri hala epey verimli.
Pardon, Turgay şeyi soracağım ya. Sen hiç Neveda'yı denedin mi abi kullanmak için?
Abi ben bir senemde bütün yıl boyunca o şekilde kullandım akıllı tahtayı. Ama NVDA ile şöyle bir problem oluşuyor. Akıllı tahtalarda standart Microsoft Office yazılımları yok. 1 dolarlık bir yazılım aslında kurumsal olarak alınacağı için. Ama pakete koyulmamış hangi hizmetse. Onun yerine LibreOffice ve Office Viewer diye iki yazılım, açık kodlu yazılım konmuş. Ve bunların bazı özelliklerini NVDA maalesef okumuyor. Ben not yazdıracağım zaman WordPad'i kullanıyordum. Veya dokümanlarımı RTF veya PDF formatlarında hazırlayıp götürüyordum. Bizim akıllı tahtalara çok fazla flash takılıp çıkarıldığı için ne yazık ki çok fazla virüs barındırıyor. Ve benim flash'ım çok fazla kirlendi, NVDA'm bozuldu, sonra tekrar düzelttim, vesaire vesaire vesaire. Bin bir türlü sıkıntıyla cebelleşmek zorunda kaldım. Dedim lanet olsun. Ondan sonra VGA ve HDMI çözümüne geçtim. Ben VGA kullanıyordum çünkü sizin akıllı tahtaya gitmesini istemiyorum. Ama bilgisayarımın birkaç gün önce VGA çıkışı bozulduğu için maalesef artık HDMI'yı
Onu
ben de
olanaklar menüsünden ayarlayabiliyorsun sanırım. Mesela sadece
geçtim.
görüntüyü
Evet,
aktarabiliyorsun, yoksa bilgisayardan
ayarlıyorsun da benim eski bilgisayarımda yani ilk başladığımda HDMI'dan çok fazla verim alamamıştım. Otomatik geçmiyordu akıllı tahtalar. Benim bilgisayarım otomatik olarak görmüyordu. O yüzden HDMI'yi kullanmıyordum. Sonra da VGA'ya alışınca bu bilgisayarımda da VGA'yı devam ettirdim. Ama şimdi HDMI'ye mecburen bir üst teknolojiye geçiş yapmakta kaldım. Şu anda durum ondan ibaret yani.
O zaman bu son dediğinizden de aslında bu Z kitap içeriklerine ya EBA ile ilgili ve işte akıllı tahta ile ilgili de yani Ege'de yakın olmak lazım herhalde öğretmen olduğunuz zaman. Zaten öğrencilikten itibaren zaten eğitimde görme engeller derneği olduğu için yani Ege'de yakın olmak işte orada çalışmak ve dolayısıyla aslında hani oluşan arz, işte talebin belirlenmesi için de çünkü genellikle bize şunu soruyorlar sayı kaç kişisiniz falan hani bu kaç kişiye biz kaç kişi için bu emeği harcayacağız gibi her ne kadar evrensel tasarım ilkesi şey yani yasal olarak da kabul gören bir şey olsa da hani kafalarda bu olmadığı için, algılarda bu olmadığı için hep bizden sayı istiyorlar. Bu yüzden hani bir arada olmak için herhalde Ege'de yakın olmayı önerebilir miyiz öğretmen olan arkadaşlar için?
Ya kesinlikle, çünkü yani birkaç kişiyle yapılacak iş değil. Yani bu konuda ciddi anlamda üzerine gidilmesi gerekiyor. Hatta bununla ilgili İGED'in düzenlediği bir anket de vardı. Okullarımıza da geldi. O okullara hani doldurmayan arkadaşlar en azından o anketten haberdar olup sitenin adresinden doldurduk. Hani doldurulmuştur. Hani bu tür geri dönüşler, geri bildirimler mutlaka hani fayda sağlayacaktır. Yani değişim gerçekleştirecektir diye ümit ediyoruz. Ama tabii bu 3-5 kişiyle olacak bir şey değil. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani bireysel çözümler bulmaya çalışmak yerine hani bununla ilgili kesin çözümler. Ya ben tamam hadi indirdim bir şekilde ama bunu ne yapıyorum? İşte öğrencilere sayesinde kullanabiliyorum. Yoksa kendim hiçbir şekilde okuyamıyorum. Bunu kendimiz yapabilsek hakikaten çok çok daha güzel olacak. Yani kaynağa erişimde sıkıntı yok. Kaynağa bir şekilde erişiyorsunuz ama o kaynağı kendiniz kullanamadığınız zaman bir işe yaramıyor. Onun için bu tür çalışan, bu tür konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarına mutlaka yakın olmak gerekiyor.
Turgay da bir şey söyleyecekti sanırım.
Ya işte bu noktada dediğim gibi körlerin Fatih projesini verimli biçimde kullanımına iki kurum var. Engelsiz Erişim ve EGED. İkisinin de çalışmalarını iyi takip edip talebi birlikte yükseltmekte fayda var. Latin Amerikalıların dediği gibi örgütlü bir topluluğu hiçbir kuvvet yıkamaz. Dolayısıyla birlikte taleplerimizi haykırmak çok önemli noktada.
O zaman yani süremizi iki katının üzerine de çıkardığımıza göre bu konuyu herhalde tamamlasak sizin için de uygun mu? Bir de şey de sorayım. Yani öğretmenlikle ilgili daha konuşulması gereken bir şey daha var mı? Yani daha fazla şey var mı? Bunu bir hafta daha uzatmamız gibi bir ihtiyaç var mı? Ben alanda olmadığım için bunu size sorayım. Ben iki hafta olarak planlamıştım. Ama görüyorum ki aslında gayet 3 haftada olabilirmiş. Bugün iki katlı bir eğitim oldu, oturum oldu daha doğrusu.
Ya şöyle geçen hafta ve bu hafta hani işlediğimiz üzerine durduğumuz konulara bakarsak ha ben genel hatlarıyla konuştuğumuzu düşünüyorum ama tabii talep olursa hani farklı konuların konuşulması adına konuşulabilir ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum yani hani çünkü sık sık hani konuşulan üzerine durulan konular ben atladığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki ufak tefek şeyleri vardır ama yeterli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Belki yeni atanan arkadaşlarımızın ya da atanacak olan arkadaşlarımızın farklı soruları, beklentileri olabilir. Hani bu anlamda şunu söyleyebilirim. Hani en azından hani kapanışa da yakınız sanırım artık. Ya dönem başlarında eğer ayağımız geri geri gitmeye başlıyorsa o işten maalesef verim almıyoruz demektir. Yani gerek ilk yılınızda gerek hani 20. yılınıza da 30. yılınıza da gelseniz yani mutlu bir şekilde gitmek gerekiyor. Evet eksikler olabilir. Erişilebilirlik anlamında, çalıştığınız ortamın fiziki şartları anlamında ya da idareyle yaşadığınız ya da yani kısmen ya da tamamen yaşadığınız sıkıntılar anlamında problemler mutlaka yaşanılabilir, yaşayabiliriz. Ama ayağımızın geri gitmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Ayağımız eğer geri geri gidiyorsa ha yine de ya dönem başladı işte yine çalışacağım deyip eğer o sınıflara girerken bir korkuyla, bir panikle ya şu ders bir anda bitse de biz de kurtulsak duygusunu sık sık yaşıyorsak o zaman öğretmenliğimizi hakikaten sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Hani hangi yıl olursa olsun o heyecanı bir şekilde yaşamalıyız. Yani bir şeylerin mücadelesini verip üzerinde durup hani haklarımızı sonuna kadar savunup yılmadan hani bazen yorulabiliyoruz, hakikaten yıpranabiliyoruz, hak ettiğimiz değeri göremeyebiliyoruz. Bu gerçekten bizi baya baya bir zorluyor ama yani ne bileyim neşemizi, mesleğe karşı sevgimizi kaybetmemeliyiz. Yani maddiyat, hani geçen hafta da konuştuk ama maddiyat hakikaten ikinci, üçüncü planda olmalı. Bu anlamda öğretmenliği yaparken özveri duygumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Hani bunu kaybetmezsek gerçekten iyi öğretmen oluruz ve engellilik anlamında da toplumda kendimizi çok iyi tanıtırız. Hani hep karşı tarafı belki de suçlamamız gerekiyor. Kendimizi de sorgulamamız, neyi ne kadar başardığımızı düşünmemiz gerekiyor. Hani bu anlamda bilmiyorum her zaman mesleği severek yapalım. Eğer meslekle ilgili çekincelerimiz varsa mutlaka oturup düşünüp değerlendirelim derim yani.
Evet, Turgay Hocam, son olarak söylemek istediğin bir şey var mıdır?
Yani bütün öğretmen arkadaşlara kalan eğitim öğretim yılının verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Zaten epeyce konuk. Tabii ki sorunlar bu kadarla kalmıyor veya bu kadar yüzeysel değil. Biz kısıtlı bir zamanda kısıtlı bir alana değinmeye çalıştık, kısıtlı çözümleri ifade etmeye çalıştık. Yani bununla ilgili zaman zaman çeşitli toplantılar organize ediliyor. Bu toplantıları takip edersek ve katılım gösterirsek bu toplantıların daha verimli geçme sağlarız ve daha fazla, daha farklı talebin aslında gündeme gelmesini sağlarız. Yani biz bazen Ege'de öğretmenlikle ilgili çeşitli toplantılar yapıyoruz. 9-10 tane öğretmen geliyor. Yani en az 500 tane görme engelli öğretmen var. Belki daha çok çok daha fazla. Ama maksimum gelen 9-10 tane. Haliyle talep de 9-10 kişinin talepleri doğrultusunda gelişiyor. 9-10 kişinin sesi de maalesef 5-600 kişilik Milli Eğitim'in merkez teşkilatında kaybolup gidiyor ister istemez. O nedenle sorunlarımıza sahip çıkıp çözüm yollarını birlikte üretip kamuoyu baskısını özellikle bakanlığın üzerinde birlikte oluşturursak çözüme çok daha verimli ve kısa sürede ulaşmış olacağımızı tahmin ediyorum. Verimli bir çalışmaydı. Bu tam bize sağlayan başta Elif Ünver ve Engelsiz Erişim Derneği'ne çok teşekkürler. Umarım daha sorunsuz eğitim öğretim yılları yaşarız.
Ya bu arada şeyi eklemek düşünüyorum. Aslında yeterli dedim ama sonradan aklıma geldi. Ya bu hem istismar konusunu ve mesela okullarımıza gelen işte erişemediğimiz anlık yazıları falan da konuşabiliriz. Mesela bunlara nasıl erişiyoruz? Bir de hakikaten bu engelli istismarcılığı işte bu para toplanması hani neler yapılıyor şu ana kadar ve ileride neler yapılabilir? Hani eğer bir hafta daha falan yapmayı düşünüyorsak mesela bu maddeleri de ekleyebiliriz hakikaten. Bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben 2 kere İzmir'de karşılaştım. Hani bireysel mücadele verdik ama bazen denizde bir damla bile olamadığımızı görmek de insanı üzüyor yani. Adamlar sallamıyorlar hakikaten.
Yani engellilerin istismarı için genellikle okullar evet sıklıkla kullanılan bir şey olsa da bu genel bir konumuz. Hani öğretmenlik başlığında işlememiz çok cılız kalır diye düşünüyorum. Belki bu başka bir konunun içerisinde daha doğrusu başlı başına bir konu olarak işlenmesi iyi olur. Gelen evraklara erişemiyor olmak da bu da yine çalışma hayatındaki bütün engellilerin bir konusu. Onunla da ilgili ayrıca bir başlık alabiliriz. Bu her ikisi de aslında sadece öğretmenliğin konusu olmayan konular. O yüzden bunları konuşabileceğimiz bir başka bir platform aslında düşünebiliriz ya yani başka bir oturum düşünebiliriz diye düşünüyorum. Fahrettin Hocam senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ayrıca teşekkür ederim ama Deniz Hocam yani bunlar konuşulması gereken şeyler doğru söylüyorsun.
Yok, her şey zaten söylendi, konuşuldu. Ben de tüm eğitimcilere başarılar diliyorum bütün eğitim hayatlarında.
O zaman ben de her üçünüze de çok teşekkür ederim. Çok bence işlevsel, verimli bilgiler paylaştınız, katkılarınız oldu. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta sanırım hukuk alanında görmeyenlerle ilgili görüşeceğiz.